merhaba. Evet, toparlamaya başlıyoruz. Nasılsınız? Gününüz nasıl geçti? Şimdi yorumlar da gelmeye başlar. Toparlanmaya da başlarız. Duyurusunu yapmıştım. Zaten her akşam saatler 22 gösterdiğinde hafta içi her akşam pazartesiden cumaya, pazartesi ve cuma da dahil. Tabii bazen bununla ilgili sorular da geldiği için açıklıyorum. Konuklarım oluyor. Çok sevdiğim isimleri ağırlıyorum. Bugün yazar sevgili Azra Cohen'le birlikte olacağız. Sağ olsun Azra beni kırmadı. Ve bu sohbete dahil olacak. Kendisi de biliyorum, bekliyor. Ben de tabii kitapları var. Kitaplarını konuşacağız, yazarlık serüvenini konuşacağız. Aslında çok spesifik bir başlık seçmedik. Çünkü biz Azra'yla her konuştuğumuzda, şimdi yayına onu bağladığında hani yüzüne de söyleyeceğim. Arkasından konuşmaya başladım böyle. Her konuştuğumuzda çok uzun uzun konuşuyoruz ve konu konuyu açıyor. Dolayısıyla doğaçlama olsun, samimi olsun istedik. Zaten Azra biliyorsunuz Derya Deniz. Her konuda çok önemli fikirleri var. Her konuda bizleri bilgilendirmek için adamış olduğu bir hayatı var. Bunların hepsini konuşacağız. Tabii FGP, Aden ve son kitabı Gör Beni. Ben hemen göstereyim. Tabii ki bu kitabı okumadım ama okuyacağım. Arkadaşıma da söz verdim. Okumam da gerekiyor zaten ama bu kitabı da konuşacağım. Sizlerin de sorularını aldık. O soruları da konuşacağız. Yorumlardan anlıyorum ki 6 kilometre yürüyüp günüm güzel geçti diyen biri var. Çok iyi, harika. Yorumlardan da anlıyorum ki ne seste ne görüntüde hiçbir problem yok. Hemen sevgili Azra'yı da sohbetimize dahil edelim. Evet.
Merhaba.
Cansın.
Canım, hoş geldin. İyiyim, sen
hoş bulduk.
Yorumları çok kapatmaya çalıştım o sırada. Çünkü şöyle, sen daha yeni katıldın. Bilmiyorum diğer yayınlarımı izleme fırsatı buldun mu? Ben canlı yayın yaptığımda yorumları kapatıyorum. Temiz bir kayıt almaya çalışıyorum. Bunları YouTube kanalıma da yüklediğim için. O yüzden evet. O sırada ona böyle yoğunlaştım. Kusura bakma,
yoksa altta kalanın suratında sürekli yazılar oluyor değil mi?
Evet, evet, evet. Hatta evet. Bir tane arkadaşım var, Öykü oyuncu. O da girdiğinde şey dediler, Cansu abla hani soru da sormak istiyoruz. Ama Öykü'yü kapatın dedim ki, Öykü çık. Sen üstte gel, ben alta geleyim. Böyle bir atraksiyonlara bile girmiştik.
Çok tatlısın her zaman, her zaman. Yani pırıl pırılsın. Benim için sen gelecekteki Türk kadını temsil ediyorsun. Bunu söylemek istiyorum öncelikle.
Çok mutlu oldum, teşekkür ederim.
Gerçekten, yani gerçekten çoğalın. Çoğalın, yani üreterek çoğalın inşallah. Biz de naçizane sizin işte iki jenerasyon, belki üç jenerasyon önceniz olarak inşallah sizin işinize yarayalım.
Ya estağfurullah. Şimdi böyle seninle keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Ben burada girişte hani nasılsın, iyi misin sohbetini derinleştirmek istiyorum ama o derin sohbete girmeden önce şunu söylemek istiyorum. Fotoğraf da paylaştık, yorumlar da yapıldı. Bir takım ortada hani bazı kampanyalar yürütülüyor. Ben bu konuda hem çok fazla konuşmak istemiyorum hem seni bir konuşmaya ve diyaloğa dahil etmek istemiyorum. Çünkü biliyorum hukuksal bir süreç işliyor. Evet. Ve o sürecin sonunda sen gerekli açıklamayı yapacaksın.
Ama hani teşekkür ederim konuyu yine de böyle buradan girdiğin için ki hani saygısızlık adetmesinler. Yani benden daha çok kanunlar konuşacak. Çünkü biz sürekli etrafta konuşarak değil, davranışlarımızla temsil etmeliyiz kendimizi. Evet. Böyle olacak yani. O süreç başladı.
Zamanı gelince o hukuksal süreçte birlikte gerekli açıklamayı yapacaksınız deyip bu konuyu bir kenara atıyorum. Bu arada şu anda da yukarıdan WhatsApp'tan yapıyor. Sirius'un başkanı sevgili Haktan Aksoğan, bilirsin, UFO'larla ve uzay bilimleriyle ilgileniyor. Çok selam söyle dedi. Onun da pazartesi günü Pentagon'un UFO görüntülerini konuşmak için yayına alacağım. Onu
tanıyabileceğiniz en eğlenceli insanlardan bir tanesi. Yani saatlerce konuşabilirsiniz. Sadece hani UFO'lar ya da işte uzaylılarla ilgili diğer başka konularda da çok çok lütfen yani sen onunla konuştuğunda benden de sevgilerimi ilet lütfen.
Evet, muhtemelen şu an izliyor zaten. Aa bakayım dedi çünkü Azam bu yayında. Çok selam muhabbetlerim yine. Ben de hemen bakayım da izliyor. Haktan buradan Bey'e Haktan Bey'e selamlar yollayalım biz de. Şimdi ben son kitapla başlamak istiyorum. Ne olur beni mazur gör. Çünkü ben bu kitabı çok duydum. Ve sana şöyle söyleyeyim, bu kitabı aldım ben. Kütüphanemde duruyor. Biraz şey de inanıyorum. Vaktinin geldiğinde kitabın seni bulduğuna da inanıyorum. Yanlış mı bilmiyorum ama herhalde vakti yeni geliyor. Ve bu kitabı %100. Benim şu an okumam lazım. Okumadım. Ama bu kitaptan başlayalım, olur mu? Çok kıymet veriyorsun ve listelerde hala birinci sırada.
Evet.
Muazzam bir başarı. Yani çok ne hissediyorsun?
Ya aslında çok teşekkür ederim Cansu. Yani kalbin o kadar güzel ki çok çok teşekkür ederim. Şöyle, gerçekten her kitabın bir zamanı var. Ve onu biraz hayatın içinde bırakmak lazım. Bu bir. İkincisi, sen sürekli ve sürekli bilgi paylaşan birisin. O yüzden de bu kadar paylaşım yaparken durup bir şeylere odaklanmak çok zorlaşıyor. Ben onu biliyorum. Yani benim de hayatımda böyle döngüler olduğunda. O yüzden zamanı geldiğinde okuyacaksın. Üçüncüsü, bu başarı bana ait değil artık. Onu anladım. Çünkü hani gerçekten buna inanıyorum. Ben yazmasam başkası yazacaktı. Hayat başkasına yazdıracaktı. Bu çok inandığım bir şey. Bu başarı aslında gerçekten bize ait. Çünkü bu kadar ağır bilgilerin olduğu, ilginç ama ağır, kalın bir kitabı. Yani yüz binler okudu. Okumaya da devam ediyor. Ve böyle sosyal medyada sürekli görüyorum. Sürekli paylaşımlar yapıyorlar ve şükürler olsun. İçindeki bilgiler çok kıymetli. Bilgilerden daha da kıymetli olan o bilgilerin altında kaynaklarını verdiğim devam bilgileri. Onları da araştırsınlar. Hani paslaşalım. Çünkü birbirimize gerçekten fikir ve bilgi dolayısıyla ilham bulaştırmakla ilgili sorumluluğumuz var. Bu sorumluluğu da yerine getiriyoruz diye düşünüyorum yani. Ama çok teşekkür ederim. Biraz utandım da şimdi böyle sen.
Ya estağfurullah, zaten malumun ilanı yani. Utanma ne olur. Bu arada çok bir şey söyledin. Yani hayat başkasına yazdıracaktı bunları.
Evet.
Bu çok önemli bir yaklaşım ama mesela benim burada üzerine biraz gidip belki de konuyu buradan açalım. Şimdi koronavirüs bize birçok şeyi öğretti. Birçok şey değişiyor. Artık hani dünya liderleri de diyor. Yani sürekli duyduğumuz bir söylem var Azza. Artık dünya eskisi gibi olmayacak. Ama en azından tabii ki fırtına sonrasında aslında hasarın ne kadar büyük ve dönüşümün ne boyutta olduğu fark edilir. Şu an biz akut haldeyiz. Hala bu tehditle yaşamaya, yani tabiri caizse survive etme dönemindeyiz. Ama şunu da gözlemliyorum nacizane. Bu akut halde de artık galiba bilginin iş yaptığı, bilgiye yönelinen bir vakit değil mi? Bu kitabın da aslında bestseller'da olmasının sebeplerinden bir tanesi. Diyorsun ki
bravo.
Çok garip, çok kalındı, çok yoğun bilgiler, muazzam bilgiler vardı ama çok garip bir şekilde herkes çok ilgi gösterdi.
Aynen. Bu ondan çok önce de Eden'de de öyle. Çok önemli. Ben bunu yıllardır söylüyorum. Yani gerçekten en az 5 senedir bunu söylüyorum. Bir sürü videom da vardır bunu söylediğim. Şöyle, biz artık eski alışkanlıkların, insanı ileriye götürmeyen ama alışkanlığa dönüşmüş davranışların bitmesi gereken bir döneme girdik. Yani eğer bizim gelişimimize hizmet etmiyorsa, gelişimimize hizmet etmeyen hiçbir şey hayatımızda süre gelmeye devam etmeyecek. O yüzden de bize bilgiyi getiren, bilgi konuşan, gelişimimize hizmet eden her şeyi kucaklayacağız. Ve bizi gelişmekten uzaklaştıran her şeyi de iteleyeceğiz. Toplum olarak böyle yapacağız. Çünkü yepyeni bir çağa girdik. Hani bu şaka değil gerçekten de. İlgilenirsin, ilgilenmezsin, insanlar dalgasını geçerler, geçmezler. Ama ben gerçekten hayata holistik bir yaklaşımla bakmak gerektiğine inanıyorum. Ve bu holistik yaklaşımın içinde bütün bilgileri analiz etmek gerektiğine inanıyorum. Yani sadece otoritelerin kabul ettiği ve işte bu bilgi öğrenilmesi gereken bilgidir diye bize listelediği bilgilerin ötesinde dünyada var olan bütün eski bilgilerin gerçekten
kadim
incelenmesi.
Bilgilerin, değil mi?
Evet, kadim bilgilerin incelenmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü bütünselci olmak zorundayız gerçekten eğer. Evrenle senkronize olmak zorundayız. Evrenin enerjilerini, işte evrenin kanunlarını anlamak zorundayız. Ve bu açıdan baktığın zaman biz kova çağına girdik şu an. Yani evet. Balık çağını bitirdik. 26 bin yıl süren bir döngünün işte bitiminde 2600 yıl sürecek olan bir yeni bir kova çağına girdik. Ve bu kova çağının bize getirdiği yeni bir yaşam olması gerekiyor. Çünkü dünyadaki bütün biyolojik yaşam evrendeki manyetik alanların yansımasıdır baktığında. Yani her zaman söylüyorum, güneşte bir patlama olduğunda dünyada aldığın buğdayla ilgili buğday verimini etkileyen, buğdayın verimini etkileyen bir şeye dönüşüyor güneşteki patlama. Düşünebiliyor musun? Hani oradan sıcaklık geldiği için değil, yanlış anlaşılmasın. O yüzden de bir kuyruklu yıldız geçtiğinde bile bunun dünyadaki biyolojik yaşama bir yansıması var. Bunu
Ağaç
deniz
Devlet
canlılarına.
diye bir belgesel var ya Netflix'te. Bazen vakit buldukça onu izliyorum. Tam da bu
Evet.
söylediğini anlatıyor. Yani en ufak bir
Evet.
şeyin en büyük şeye, bir uçtakinin diğer uçtakine inanılmaz bir dahli var. Etkisi var
Kesinlikle.
yani.
İşte holistik olmak, yani
Evet.
bütünselci olmak ve her bir parçanın birbirleriyle muazzam bir bağlantı içinde olduğunu fark edebilmek. Ama bunu fark edebilmek için de hiçbir şeyi reddetmeden, hiçbir şeyle kavga etmeden, yani bir kitap alırsınız, o kitabın 200 sayfası size çok sıkıcı gelir ama 5 sayfasından hayatınızda fark yaratacak bilgiyi öğrenirsiniz. O yüzden böyle bilgiyi reddedip, öteleyip dalga geçmek yerine anlamaya çalışın. Yani anlayışa yol olalım artık. Birbirimize kavga etmek yerine gerçekten anlayışa hizmet edeceğimiz sohbetlerimiz olsun. Ben o yüzden de çok doğru bir zamanda doğduğumuzu, gönderildiğimizi düşünüyorum bu anlamda. Özellikle çalışkan olan insanların bu anlamda çok doğru zamanda burada görevli olduğunu düşünüyorum. Nedir görevimiz? Yaşamı yeniden yapılandırmak. Bunu nasıl yapacağız? Daha bütünselci bir bakış açısıyla bilgiye yaklaşarak ve daha önyargısız olarak yapacağız. Çünkü yargıladığımız her şeyde gerçekten de kullanacağımız bilgiden fire veriyoruz. Bunun böyle olmaması lazım. Yani hayatta üç şey var çok önemli olan. İrade geliştirmek, analiz edebilmek, bak irade geliştirmek, analiz edebilmek ve durabilmek, bekleyebilmek, sabır geliştirmek. Yani sabır, irade ve analiz. Bu üçünü geliştirdiğin zaman fark yaratıyorsun. Hem kendi yaşantında önce kendi mikronda, sonra makronda fark yaratıyorsun.
Ben bir de şunu söyleyeyim bak, o kadar çok şey söyledim ki yani bu, şu anda bu söylediğim işte 2 dakika falan hiç bölmedim. Bölmek de istemiyordum sen durana kadar. Yani 10 tane soru sorabilirim ama en çok dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi şu oldu. Hani doğru zamanda en çok şu an mesela eleştirilen, bakıyorum ben bir taraftan hani tartışılan, tüh be denilen konulardan bir tanesi de biliyor musun? Çok değişik şeyler yaşadık. Yani mesela 6 yaşındaki bir çocuk 6 senede dünyada olağanüstü birçok şeyi belki 100 sene yaşamış insanların bizden önceki nesillerin görmediği olağanüstü birçok şeyi gördü. Ve ben de
Evet.
senin
Zaman çok
aynı bakış
hızlandı.
açısındayım
Evet.
burada. Evet, zaman hem bir zaman çok hızlandı. İkincisi hani aslında bütün bu yaptıklarımızı, bütün bu konuştuklarımızı kendi kişisel tekamülümüz için ben öyle görüyorum. Hani insanın bu hayatta bir anlam arayışı var ya aslında. Satın aldığımız şeylerden dolayı mutlu olmuyoruz da bedel ödeyerek ulaştığımız hazlar bize mutluluk veriyor ya. İşte bu anlam arayışında eğer tüm bu yaşadıklarımızı doğru okuyup doğru yere konumlandırabilirsek İşte o zaman bu dönemi, evet biz şanslı kişileriz, bu dönemde dünyaya geldik ya da gönderildik diye okuyup bu dönemi bir avantajı çevirenlerden olabiliriz. Ama üf,
Kesinlikle.
bu niye benim başıma geldi? Hani popüler tabirle drama queenleri oynamaya devam edersek
Tabii.
maalesef geldik ve gideceğiz. Ne anlamda olduğumuzu bile
Çok
bilmeden
doğru.
yani.
Yani aslında özeti şuna yani denk geliyor. Sen eğer kurban gibi hissedersen gerçekten hayatında oynadığın bir başrol hikayesinin içinde dramada yaşarsın. Fakat sana vurulan her darbenin, başına gelen her kötü şeyin seni güçlendirdiğini, seni ayıkladığını, seni geliştirdiğine uyanırsan eğer her krizi fırsata çevirirsin. Her krizi. Her krizi. Bir örnek verebilir miyim buna mesela?
Lütfen
Çok
tabii ki.
yani bu konuya
Lütfen
gerçekten
istediğin kadar konuşur musun? Ne olur.
Yani şöyle bu konuya gerçekten girmek istemiyorum ama şöyle mesela ben gerçekten çok belden aşağı ve tamamen yalanlar üzerinden bir saldırıya maruz kaldım. Bu saldırının geri dönüşünde ne oldu biliyor musun? Herkes videolarımı izleyip herkes kitaplarımı okumaya başladı. Şaka gibiydi yani. Böyle kitap 1,5 sene önce çıktı yaklaşık olarak. Hep böyle ilk ondaydı zaten 3 aşağı 5 yukarı. Fakat böyle o saldırının karşılığında kurbanı oynamayı bırakıp aslında hayatın burada neyi anlatmaya çalıştığına odaklanmaya başladım. Ve işte gör beninin çok alakasız, belki de benim tek başıma kesin ulaşamayacağım bir sürü kitle tarafından ciddi ciddi okunduğunu fark ettim. O yüzden de hayatta gerçekten kötü bir şey diye bir şey yok. Bizim yaptığımız hatalarımız var. Bu hataları yapmaya devam edeceğiz. Ama bu hataların karşılığında hayatın bizi güçlendirmek için dizayn ettiği oyunlar var. Bu oyunlara girersin, girmezsin, kabul edersin, kabul etmezsin. Önemli değil ama mesela Siddhartha diye bir kitap vardı. Okumuş muydun Siddhartha'yı?
Hayır, okumadım.
Siddhartha'yı okuyun. Çok klasik, çok incecik, küçücük bir kitaptır. Böyle 2 günde bitirirsin.
Tamam.
Siddhartha'da aklıma hep
Hemen
o gelir
yazıyorum.
benim. Siddhartha'da karakterin adı Siddhartha. şunu söyler Siddhartha, der ki etrafımdaki herkes bir yaprak gibi. Yaprak gibi rüzgara uygun bir şekilde işte rüzgarın götürdüğü yere, rüzgarın onları yönlendirdiği yere doğru işte dallardan kopup uçuyorlar. Ve ben bir kuyruklu yıldız gibiyim. Rüzgar bana dokunamıyor ve ben aslında gitmek istediğim yere doğru gidiyorum der. Yani hayatta yaprak da olmak senin elinde, kuyruklu yıldız da olmak senin elinde. Bir şey söyledin, dedin ki işte bedellerini ödediğimiz şeylere değer verir hale geliyoruz dedin. Çok doğru bir şey söylüyorsun. Çünkü aslında içimizde avcılık var. O avcılığı eğer aktif bir şekilde dışarıya çıkartıp avcılığımızı kullanamıyorsak eğer, yani avcılığımızı aktive edemiyorsak eğer, çok iç bükey bir şekilde kendimizi avlamaya başlıyoruz. Yani senle telefonda konuşurken bana muazzam bir analiz yapmıştın. Yani bunu hatta sana söyledim, bunu mutlaka anlatman lazım diye. Bunu mutlaka anlatmalısın Cansu'cum. Çünkü çok güzel, çok basit bir şekilde ortaya koydun. Ama mesela kendisini geliştirmekle ilgili sıkıntısı olan insanlar işte harekete geçip daha iyi bir yaşam için daha güzel çalışmak yerine kendisini geliştiren ve gerçekten harekete geçmiş olan insanları izler hale geldiklerinde, sen daha güzel anlatıyorsun, bunu sen anlat. Bu senin zaten fikrin. Evet, evet, bunu sen anlat. Ben senden duyduğumu anlatmayayım şimdi.
Yani benim şöyle bir tezim var, ya da tez değil de yani bu şöyle bir şey. Böyle bir gözlemim var açıkçası. Özellikle bu linç kültürü üzerine, sadece senin hani... Bunu yanlış anlamasınlar. Yani bu seninle ilgili konuştuğumuz bahisle alakalı değil. Genel olarak
genel olarak bunu görüyorum.
Aynen, çünkü insanların aynen. Sürekli hani birbirine parmak salladığı, birbirini linç etmek için yarıştığı bir noktadayız. Ve ben şöyle gözlemliyorum.
Bu da değişecek ama. Bak, bu da bir dönem, bu da değişecek. Daha anlayışa gideceğiz şimdi bundan sonra.
Ben de öyle düşünüyorum. Öyle olmak zorunda. Çünkü bu bir çöküş, yani hani kolaps durumu var. Artık bundan sonra küllerimizden yeniden doğacağız. Bu da işte son sancılar, doğum sancıları olarak görüyorum ben bu süreci. Ve şey, yani burada şöyle bir şey var. Karşıdan oturuyor ve oturup hayran olduğu ya da bir şeyler üreten ya da bir konuda insanların saygı duyduğu insanlara ulaşmak istiyor. Aslında karşıdaki öyle olmak istiyor ama öyle
ya da belki de o karşıdaki gerçekten inanılmaz şeyler üretiyor ama mesela paylaşmak için hiçbir yol bulmamış da olabilir. Yani
evet,
o
ya senaryo öyle bir imkan bulamıyor. Da sağlamıyorlar evet. Ona ya da evet. Hani orada da önüne çekiliyor. Bariyerler var. Onu aşması da çok zor. Ama o hayran duyduğu insana ya da o hazla ulaşmak için aslında orada onun özlemi, başarılı olması, aynı statüde olması, onun yaptığı işlere olan aslında içten içe ben de yapsam, ben de yapabilsem ya da ben de
ya da daha iyisini olsam, yaparım, ben olsam daha iyisini yaparım duygusu da yani.
Aynen. Kesinlikle öyle, ama bunu yapması için bir bedel ödemesi lazım. O bir haz. Ve o hazla gitmesi için kalkması lazım. İşte günde 4 saat uyuması lazım belki. Türlü türlü okullara gitmesi lazım. Maddi, manevi, zamandan her türlü bir efor sarf etmesi
çalışması
lazım.
Çalışması lazım. Emek vermesi lazım.
Aynen.
Evet.
Ve bayağı, bu çok zor. Ve bu çok zor. Lazım. Bu hazla ulaşmaktansa, böyle yaparak, başarıya giderek, o hazı deneyimleyerek ulaşmaktansa, diğer kolay yoldan, hani bir bağımlının kolay yoldan değil mi, serotonine ulaşma ya da vücudumuza
ödül mekanizmasını tetikleyecek kısa kestirmelerden giderek.
Evet. Kestirmelerden giderek başkasına parmak sallama ya da ona hakaret etme ya da onu ne bileyim kötü yere konumlandırmak daha kolay
küçük
geliyor.
Görme.
Çünkü aynı ödül mekanizmasını çalıştırıyor. Yani
kendini kendine ve bu çok iç bükey bir şey. Bunun asla, bu en çok kime zarar veren? Bu bunu yapan kişinin kendisine çok zarar veren bir şey. O karşıda saldırdığı kişiye bir şey olmuyor ki. Sen sadece kendi standardını o kadar ciddi bir seviyede aşağıya koyuyorsun ki o standardın orada olmaması lazım. Hepimizin kendimize dönüp kendimizi geliştirmekle ilgili çok ciddi emek vermesi lazım. İşte bu yüzden de senin gibi insanlar çıkıyor zaten. Hani çeşitli paylaşımlar yapıyorsun, kitaplar paylaşıyorsun, tanıtımlar yapıyorsun, değil mi? Bir sürü insanla konuşuyorsun. Pardon, şunu atayım.
Ve bu
çok kıymetli. Yani nasıl desem sana, böyle gençlerin, bizim yaşımızdaki insanların, senin yaşındaki insanlara ve senden daha da küçük olanlara böyle hizmet etmek zorunda olduğunu anladığı bir dünyaya doğru gidiyoruz. Çünkü bak, gerçekten her bir ülkede, her bir uygarlıkta alttan gelen nesille insanlık yeniden doğuyor. Düşünsene, ben yaşamışım 40 sene, bir sürü deneyimim olmuş, o deneyimlerden edindiğim, sentezlediğim bilgiler olmuş, doğru ya da yanlış. Ama mesela bunu uygun bir kanaldan eğer paylaşabilsem, sen zaten sana işine yarayacakları oradan alacaksın.
İşte bak burada şu devre giriyor. Bugün yine telefonu konuşurken söylemiştim ya sana. Dünyada mesela insanların şöyle bir yanılgısı var. Zannediyoruz ki mesela gençlik gençlerin elinde heba oluyor. Ama aslında bilgelik yaşlıların elinde heba olan bir şey. Yani o
Çok
bilgelik
güzel bir
aktı.
söylediğin.
En kıymetli şey bilgelik ve yaşlıların elinde heba oluyor. Çünkü ona aktaracak yol yok. Ya da gençler onları dinlemiyor. Ya da demiyor ki mesela bu kadın 40 yaşında, bu kadın 50 yaşında, bu bilmem ne profesörü olmuş. Şöyle her türlü konumlandırabilirsin. Onun bir tecrübesi var. O bu yollardan gitti. Ben o tecrübeyi alayım, o kanalı bulayım demediğimiz için
Ama
aslında o
haklılar.
bilgeliği heba ediyoruz.
Evet, ama şundan dolayı, çünkü bundan önceki
Bence bu en büyük
dönemleri,
kayıp yani.
evet, çok büyük kayıp, ama bundan önceki dönemlere bakarsan gençliğin hep susturulduğunu göreceksin. Şimdi orada öyle bir basınç birikmesi olmuş ki hep susturulmuş, hep hor görülmüş, hep böyle bastırılmış ve
Doğru.
kapılmış köşelerin arasında kendine yer bulamamış bir gençliğin basıncının yansıması da var burada. O yüzden de anlayışı göstermesi gereken kişi büyükler. Yani şunu anlamak zorundayız. Eğer gerçekten daha iyi bir dünyada yaşıyorsak, bu gençlerin alttan gelen neslin kurduğu dünya olmak zorunda. Çünkü zaten eğer
Tabii
biz
ki.
kurabilseydik kurmuş olurduk, değil mi? Yani siz öyle bir dünyaya doğmuş olurdunuz. Kuramadık ki siz alttan gelenler. Bunun için de sizin, yani alttan gelenlerin daha önce gelenleri asiste etmesi değil, burada daha önce bulunanların alttan gelenleri asiste etmesi lazım. Yani kararların gerçekten alttan gelenler tarafından alınmaya başladığı bir şeye dönmemiz lazım bizim. Anlayışa dönmemiz lazım. Ciddi söylüyorum sana. Çünkü genç bir zihin, yorgun bir zihin değil. Siyasette de böyle, bilimde de böyle. Yani
Doğru.
birçok konuda böyle. O zihin yorgunluğunun olmadığı bir sistemde zaten kişi savaşçı, değiştirmek için zaten gücü var bedeninde. Yani öğrenilmiş çaresizliğe daha gelinmemiş. O
Evet.
yüzden de değiştirebileceği çok şey var. O yüzden hani bu bakış açısıyla olaya girersek bence epey fark yaratabileceğimize inanıyorum.
Daha hala ayağında ip mi zincir mi bağlı olduğunu bilen filleriz. Daha değil mi?
Aynen.
İpe geçtiğimizi kavrayamayacak düzeyde değiliz. Ama bak burada şuna da ilave etmek istiyorum. Yine seninle konuşmalarımızdan bir tanesi de geçmişti. Evet, gençler mesela en basit örnek verirsek mesela teknolojiyle ilgili bilgi verecek bir insanın ya da kural koyucunun mail atmayı bilmeyen bir insan olmaması lazım. Mesela değil mi? En basit. Ama aynı zamanda diğer işte dünya sistemlerinde kural koyucuların da ya da birilerine bir şey düzenleyicilerin de bu pozisyondaki insanların da o insanlarla oturup konuşup onların derdini, maruzatını bilmesi de lazım. Yine bunu da konuşmuştuk. Yani
Evet,
insanlar
evet.
bilmediği alanlarla ilgili. Ben mesela şu an kod bilmiyorum. Ben bununla ilgili bir kural koyucu olamam. Bunu toplumdaki her mecra için, her birim için düşünmek mümkün bence.
Evet, yani aslında işte bak, yine ne konuşursak konuşalım, eğer mantıklı bir şekilde büyük resmi görmeye çalışıyorsak, daima konuştuğumuz konunun bağlandığı yer holistisizm, yani holistikçi olmak, bütünselci olmak. İşte bu bilimler arasında mesela, bilim olsun, yani bütün dünyadaki insan hayatını ve hayatı etkileyen bütün konular arasında köprüler kurulmazsa, o zaman şöyle oluyor: doktora gidiyorsun. Doktor işte sadece senin gözüne bakıyor mesela. Ama bugün sempatik sinir sistemi denilen bir şey var, değil mi? Göz, kulak, işte bademciğin bile o sempatik sinir sistemine bağlı bir şekilde. Sempatik sinir sistemini bilmeyip sadece göze bakıyorsan kayboluyorsun. O yüzden gerçekten bilimin içinde de, hayatın bütün diğer alanlarında da bir sürü köprüler kurulmak zorunda ve bu köprüleri anlayışla kurabiliriz. Bu köprüleri işte ben bilmem ne konusunda uzmanım, sen şu konuda bilmem nesin, sus. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bu sadece ve sadece insanın insanlığını doğurmasını geciktirecek bir şey. Çünkü ben bugün dünya gezegenine baktığımda insanlığını doğurmuş bir insanlık görmüyorum yani. İnsan bedeni, insan adını verdiğimiz bir organizma var. Bu bedenin içinde yaşıyor. Ama insanlıktan dünyada eser yok ya. Dünyadan çekildik şu korona yüzünden, değil mi? Evlerimize çekildik. Ya boğaza yunuslar falan gelmiş. İnsanlar videolar paylaştılar. Yani
Ve doğa
halimiz...
da kendini çok hızlı onarıyor. Onu da fark ettik.
Evet.
Hani sanki bir dakika bana bir müsaade, benim biraz kendimi toplamamla, hani olur ya insan ve psikolojide bir dakika, hani I need some time diye bir
Aynen.
zamana ihtiyacım var deyip bir çekildi ve kendini çok hızlı bir şekilde onarıyor. Yani görece iyilikleri konuşuyoruz burada. Bu lafımızda
Kesin.
yanlış anlaşılmasın.
Kesin.
Birçok acı var. Onun yanında görece iyilikleri görmeye ve yakalamaya çalışıyoruz. Onu da parantez
Kesinlikle.
kapatayım.
Bak, bak mesela yanlış anlaşılmasın diyoruz ya mesela, bu nasıl bir psikolojidir ya? Bak bu bizim bir
Evet,
tek bizim
evet
coğrafyadan
işte.
sonrasında var, biliyor musun? Hani böyle köprüyü geç, birkaç yüz kilometre daha git, başlıyor bu. Yani çünkü neden? Çünkü çocuğumuza bu anlayışı göstermediğimiz için anlayışla büyütülmüş bir insan şeyi yetiştiremiyoruz, nesli yetiştirmiyoruz çok uzun senelerdir. O yüzden de anlayışsızlık bir kültür haline geliyor. Yani yanlış anlaşılmak kültürün içinde çok normalize edilmiş. Kardeşim, karşındakinin saçmalamaya ve hata yapmaya da hakkı olsun. Yani yeri geldiğinde saçmalayalım ya. Biraz saçmalamaya da hakkımız olsun. Çünkü bu anlayışı sen gösterdiğinde, sana da gösterildiğinde o zaman deneyime dönüşüyor ve o deneyim çok anlayışın yayıldığı bir ortamda yaşama deneyimini doğuruyor. Yani iyilikten gerçekten maraz doğmuyor. Sen iyi ol. Etraftaki her şey senin o iyiliğinin karşılığını sana getirecek şekilde zaten dizayn ediliyor. Bak, şuraya bağlayacaktım. Buraya girmeden önce sen yanlış anlaşılmasın dediğim için. Diyecektim ki, yani bir belgesel vardı. Eğer dünyadan insan çekilse 40 sene sonra dünyanın nasıl bir yer olacağını anlatıyordu. 40 sene içinde. Ve böyle her tarafın yemyeşil ağaçlar, sarmaşıklar, tohumlar tarafından işte alt üst olduğu, gökdelenlerin hepsinin böyle ağaçlarla, sarmaşıklarla kaplandığı bir dünya sana çiziyorlardı. Ben History Channel'da bir belgeselde seyretmiştim onu seneler önce. Belki internette bulabilirsiniz. O yüzden dediğin şey çok doğru. Doğa inanılmaz güçlü. Yani biz diyoruz ya dünya gezegenini yok edeceğiz falan. Hayır, biz sadece kendimizi yok edebiliriz. Dünya gezegeni böyle iki hapşurur, bir ateşi çıkar, bir soğuk terler, buzul çağını başlatır. Hop,
Evet.
yok oluruz yani.
Gerçekten öyle. Mesela biraz önce konuştuğumuz şeylerle ilgili, şimdi defterim de var önümde, not alıyorum da, bir
Çok
tane
tatlısın.
psikoterapist örneği vardı. Mesela psikoterapide örnek olarak şöyle bir şey yapıyorlarmış Azra. Mesela diyorlarmış ki insanın anlam arayışı ile ilgili olarak. Mesela bir gece uyandın, karanlık ve eve bir hırsız geldi. Sen mutlaka bilirsin bunu. Ve sana soruyor, ben seni öldüreceğim. Hani bu bir misal, bir örnek, hani insanı bir kendine getirip
Evet.
düşünmesini sağlaması için ben seni öldüreceğim
Öncelik
ama
sırasını kolaylıkla yapabilmesini sağlaması için, yani
kesinlikle
öncelikleri sıralayabilmesi
öyle
için. Evet.
ve diyor ki ben seni öldüreceğim, bana öyle bir sebep söyle ki ben seni öldürmeyeyim, senin bu dünyaya ne katkın var, senin bu dünyaya ne dahlin var, ne getiriyorsun, ne yapıyorsun bu dünyaya da ben seni öldürmeyeyim, ne sıralarız diye düşündüm. Ben mesela düşündüm, hiçbir şey yok. Ama benim çocuğum var. Tamam, dünyaya ne senin çocuğun olmasın? Ama
Aynen.
benim işte
Bravo.
kariyerim var. Dünyaya ne? Ama işte benim mortgage kredim var. Bana ne? Ama ben annemi çok... Bana ne? Yani
Hep
ben ne
kendi
yapıyorum
içsel
dünyaya?
duygularından, yani buradan bahsediyorsun. Halbuki buradan, o soru şuradan, yani senin ne hizmet ettiğin şey ne?
Ya
Evet.
seni çektim, ne eksilecek yani? Bu bence çok önemli bir soruydu. Bu soru beni biraz salladı, biliyor musun? Bunu okuduğumda. Biraz sallandım. Dedim ki Cansu ne? Ha dedim, o zaman şöyle bir şey var. Bir duraklar toplama değil ama bir yolculuk bu. Sadece varılacak bir yer değil. Varılacak gideceğim ama bu bir yolculuk boyunca sürekli kendimi geliştirip sürekli geliştirdiğim şeyleri
Ve yaşama
paylaşmam
hizmet
gerek.
etmen lazım. Sürekli bir şekilde
Aynen
yaşama değişik konularda hizmet edebilmeyi becerebilmiş olman lazım. Beceri geliştirmen lazım. Ben buna çok inanıyorum yani. Bu dediğin şey benim hayatımın merkezine koyduğum bir şey. Hep diyorum ki bak, hep inşallah işe yarayalım. İnşallah işe yarasın diyorum. İnşallah hayata katkımız olsun diyorum. Hani bunu gerçekten böyle bunu bir dilek gibi, hani diyorlar ya 40 kere söylediğin şeyi gerçekleşir diye. Gerçekten buna inanarak söylüyorum. Çünkü bunu ne kadar çok söylersem ve bu ne kadar çok söylenirse belki de öyle bir anlayışa geçeceğimize de inanıyorum.
Ben de.
İşe yaramak çok önemli bir şey. Ama ekonomik süreçlerin içerisindeki, işte insanların kurduğu sistemin içindeki işlere yaramak değil. Hayatın içine yarayabilmek. Yani hayatın içine ne kadar yarıyoruz? Yaramıyoruz yani. Yarayabilmeyi gerçekten dizayn etmemiz lazım. Bunun için de o duraklarda aldığın her yediğin yumrukta, her yaşadığın krizde, o aldığın her derste fırsatı görmen lazım. Çünkü hayat seninle aslında çok aktif bir şekilde, aralıksız bir şekilde konuşuyor. Ama işte kafamız çok karışık. Şimdi korona sayesinde biraz evdeyiz. Kafa karışıklığımızı belki dindireceğiz, değil mi? Kitaplar okuyoruz, sohbetler ediyoruz. Çok kıymetli, yani gerçekten çok
Çok.
kıymetli. Eşim benimle dalga geçiyor, diyor ki Azra, senin istediğin, yani senin fantazilerindeki hayatı yaşıyoruz şu an diyor. Çünkü ben gerçekten öyle. Çünkü ben evde vakit geçirmeyi çok seven, evinde yaşayan, böyle çalışmayı çok seven, kitap okumayı, sohbet etmeyi, hani bu gibi paylaşımları çok seven bir haldeyim ve şu an dünya benim böyle tamamen bir fantezi şeyime dönüştü, rüyama dönüştü. Tabii ki de bu fantezi dünyasının içinde acı çeken bir sürü insan var, onları unutuyor değilim. Ama en azından biz kendimiz kendi şanslı olduğumuz yanları bu şanslara nail olmayan insanların duygularıyla empati yaparak eşitleme, yani fırsat eşitlemesine gitmekle ilgili de harekete geçebiliriz. Bu da yani yemek alamayan insanlar var mesela, bunları düşünüyoruz şu an. Daha önceden işe gidip gelirken bunları daha az düşünüyordun ama bugün
çünkü
daha fazla düşünüyorsun.
Şunu da fark ettik. Bu arada demin söylediğim bir şey ilave yapacağım. Bu unutmayayım. Cansu hatırla lütfen, kendime komut veriyorum. Ama şurada şöyle bir şey var. Çünkü fark ettik ki Azra, en azından ben de onu fark ettim. Yani dışarı çıkamadıktan sonra, bir dünya olmadıktan sonra benim dolaptaki envai çeşit 25 çeşit kazanımın hiçbir kıymeti yok. Ya da istiflediğim zaman o yemeklerin hepsini yiyemiyorum. Öyle bir vaktim de yok. Yani aynen. Ve aslında şunu da fark ettik. O mesela gittiğimiz yerler, oturduğumuz sofralar, hepsini güzel kılan paylaştığımız kişiler ve evet, o paylaşıyor olmamız. Paylaşma duygusunun ben insanın maneviyatında yarattığı etkinin idrakına vardım bu dönemde.
Peki bir şey soracağım. Bir şey soracağım. Çok benim şu sıralar çok düşündüğüm bir şeye yakın bir şey söylüyorsun ama şurada çelişiyorum ben bak. Şu kısım önemli.
Ay, sen benimkileri çözersin çelişkilerimi.
Hayır, bak. Bu hayır asla bak, bu var ya. Yani bak bunun için Platon, Sokrates ve Aristo üçlemesine inmemiz lazım. Bu üç kişiye inmemiz lazım. Bunların üçü ayrı kişi. Hani bir tatlı bir çocuk çıktı. Bunların ikisi aynıdır falan filan diye kafa karışıklığı yarattı. Bunların üçü ayrı kişidir. Hani Platon kitap yazandır. Sokrates öldürülendir. Aristo da Büyük İskender'e şeylik yapandır. Hocalık yapıp sonra Platon'un yanına inip onunla hayatı sorgulayandır falan filan. Neyse, bu üç kişiye inmek lazım. Şimdi şöyle bir şey var. Biz kendimizi göstermek için mi paylaşıyoruz? Hani varlığımızı onaylatmak için mi paylaşıyoruz? Bir yere gittiğimizde, güzel giyindiğimizde, değil mi?
Çok güzel.
Bir mekana
evet,
girdiğimizde. Acaba kendimizi göstermekten dolayı hissettiğimiz o var olma hali, değil mi? İnsanın anlam arayışı dediğin şey.
Hı hı.
Anlamı kendimizde bulma çabasından dolayı mı o yemeklere gidip oradaki o paylaşımları yapıyoruz? Yoksa gerçekten anlam mı arıyoruz?
Şimdi ben şöyle düşünüyorum bunu. Benim söylediğim şeyi ben tamamlayayım, şu şekilde tamamlayayım. Mesela paylaşımın bende manevi şeyini fark ettim, değil mi? Mesela ben işte bir komplekste oturuyorum. Bir sitenin içerisinde böyle yürü, her şey, yani siteden çıkmadan bütün temel ihtiyaçlarımı karşılayabileceğim, şükür böyle bir yerde oturuyorum. Ama mesela şunu fark ettim ki ben kapı komşularımı tanımıyormuşum. Yani helva yaptım, götürdüm. O paylaştı, o mutluluğu verdi. Ama o insan ilişkileri beni çok mutlu etti. Onu da kastettim. Ama söylediğin şeyi de şunu söylüyorum. Biz mutlu olduğumuz için mi yapıyoruz, yoksa bunları yapmayı, paylaşmanın peşinden mi gidiyoruz? Bence şu, herkesi bu kefeye koyamam. Bu doğru ya da yanlışı da yok. Bence kişinin kendi şeyi, projeksiyonu. Benim projeksiyonuma göre şu. Bence yeni dünya düzeni, yani bizim nesil, sen de dahilsin buna. Sen beni kendinden yaşça küçük diye, sen küçük jenerasyondan.
Sen çok küçüksün canım benim ama teşekkür ederim. Çok çok teşekkür
bizim
ederim.
Bizim nesil öyle bir kurulduk ki biz aslında kendini sevmeyen, kendine saygı duymayan, kendi ben acaba Cansu olarak ne istiyorum? Gerçekten bir şeyi alırken, bir şeyi okurken, bir tatile giderken bunu Cansu mu istiyor? Yoksa buraya gitmem gerekiyor mu? Buraya gittiğim zaman ben bir statüde oluyor muyum mu kovalıyorum, ayrımını yapamıyorum.
Çok,
ve
çok,
bunu kendimizi
çok önemli bir şey söylüyorum.
Sevdiğimiz,
çok,
sevmediğimiz için yapıyoruz. Ve o kadar çok oyalanma halindeyiz ki bana göre. Yani bak, ben bu senin kitabını okurken eğer ne okuduğumu idrak edip üzerinde düşünmüyorsam, zamanımı öldürmek için ya da akut sorunlarımdan kaçmak için ben kitap okuyorum diyorsam ben bir oyalanma halindeyim. Aynı şekilde telefonla 10 saat vakit geçirmem de, günde 5 bölüm dizi izlemem de aynı şekilde.
Aslında bak,
bazen
sadece
sıkılmam gerekiyor.
Sadece oyalanma halinde değilsin sadece. Sen aslında bir kaçma
kaçış
halindesin.
Evet, kaçış işte.
Zaten bir yerden kaçtığında bir yüzleşmeden kaçıyorsun. Bir yüzleşmeden kaçtığında aslında işte madde bağımlılığı geliştirerek olsun, işte evet, saçma sapan ilişkiler yaşayarak olsun, işte hı-hı, hayatın içinde ait olmadığın ortamlarda bulunmaya çalışarak olsun.
Yüzeysellik. Aslında. Yüzeysellik hepsi.
Evet. Bütün buralarda Yani yapmaman gereken, sana kendine zarar veren şeyleri yaparak olsun. Bütün buralarda aslında yüzleşmelerini cephede devam ettiriyorsun. Ama halbuki arınsan ve o yüzleşmeyi çok gerçekten özüne inerek, ben kimim ve hayattan ne istiyorum ve gerçekten de mesela senden birisi hoşlanıyor, senden hoşlanan kişinin toplumdaki konumuna bakarak onunla çiftleşip çiftleşmemeye karar veriyorsun.
Evet.
Ama onun kim olduğunu o toplumda bulunduğu konum asla belirlemiyor ki.
Yani doğal seçimlerimizi bile doğal yapmıyoruz. Doğal yoldan yapmıyoruz.
Kesinlikle yani. Doğal yoldan yapmıyoruz. O yüzden de burada şu soruyu sormak lazım. Değer vermeyi seçtiğin, zamanını vermeyi seçtiğin şeyler gerçekten değerli mi ve gerçekten zamanını vermeye değer mi? Sana getirisi ne? Buna odaklandığın andan itibaren zaten verdiğin nokta şu oluyor. Geldiğin nokta şu oluyor. O zaman diğer kendinden kaçmak için böyle açtığın o küçük cepheler var ya, işte atıyorum işte madde bağımlılığı geliştirdiğin, ait olmadığın ortamlarda var olmaya çalıştığın, sevgisizlik içerisinde seviliyormuş gibi davranıp sahte sahte ilişkilerin içerisinde ama böyle hani mutluyum fotoğrafları çektiğin, yani bütün oralarda o cepheleri açmak zorunda kalmanın nedeni aslında bu tarafta asıl bulunman gereken cephede bulunmayışın. Asıl bulunman gereken cephede bulunduğun andan itibaren diğer taraflardaki hiçbir şeye ihtiyacın kalmıyor ve burada var oluyorsun. Sapasağlam bir şekilde.
Evet, yani bence lütfen devam et. Bence işte o cephe insanın kendiyle yüzleşmesi, kendini tanıması, kendine ne kadar değer verdiği ve kendini ne kadar sevdiği. İşte bunları yaparken de şöyle yapıyor. Yani mesela diyor ki yüzeysel ilişkiler söyledim. Yani bu bütün insan ilişkileri tipleri için geçerli. Yani dolayısıyla diyor ki ben bir şey olursam sevilmeye layığım. Ben işte atıyorum 10 bin liralık gömlek giyersem sevilmeye layığım. Ben burada tatile gidersem
çok
sevilmeye.
Çok haklısın.
Bu pozisyonda olur. Ama bir dakika ya, ben bir insanım. Düşerim, kalkarım. Bazen cebimde param olmaz. Çok, bazen çok, ben çok de haklısın. Ağlarım. O zaman da beni sevecek insanlara ihtiyacım aynen. var.
Ama bak işte o, bak tekrardan nereye geliyoruz biliyor musun? Bizim coğrafyaya geliyoruz tekrardan. Dünyanın her yeri böyle değil. Gerçekten tabii. Böyle değil. Bizim coğrafyada biz koşullu sevmeyi çocuklarımıza öğrettiğimiz için, koşullu sevdiğimiz için. Yani sen ne yaparsan yap ben senin yanındayım ve seni seviyorumu aşılamadığımız için insanlar gizli yaşantılar yaşamak zorunda kalıyorlar. Bu bir.
Doğru.
Ve gizli
doğru.
yaşantılar o işte bir takım cinsel tercihlerin saklanmak zorunda olması en kötüsüdür. Bir insan cinsel kimlik baskısı altındaysa dünyanın en büyük ve en zor baskısı altındadır zaten. Yani dünyanın en büyük işkencesinin içindedir. Dünyanın en zor azınlığının içindedir çünkü. Bak bu dünyadaki en önemli şeylerden bir tanesidir.
Ya bu baskıyı çünkü yaşayan tanıdıklarım var çünkü. Bu söylemeye çalıştığım için empati yapabiliyorum. Çünkü bir hani dirsek temasım olan insanlar oldu. Ne yaşadıklarını evet. gözlemleyebildim.
Evet ve bak ve bunu aslında kendi zihinlerinde kendilerine bile haksızlık olarak algıladıkları için, yani aslında kendi zihinlerinde kendilerini bile çok yoğun yoğun yargıladıkları için yargılanmanın normalize edildiği, değil mi? Yani işte hor görülmenin normal, evet hor görecek tabii çünkü ben böyle biriyim düşüncesiyle. Hayır kardeşim, var olan her şey, ağaç, kedi, kuş, karınca, insan, var olan her şey. Hangi var olma halinde var olmayı seçmiş olursa olsun, bak hangi var olma halinde seçmiş olmayı seçmiş olursa olsun, saygıyı ve sevgiyi hak eder. Çünkü bak ben ne düşünüyorum biliyor musun Cansu? Biz sürekli
insan olarak buyur canım,
yok yok söyle.
Çünkü insan olarak bakmıyoruz ona, rengine, titrine, şekline, şemaline, parasına, cinsel tercihine göre verdiğimiz bir takım hiyerarşik etiketler var. O gözle yaklaşıyoruz ya da hangi dine mensup olduğunu.
Çok doğru.
Hepsi değişiyor.
Aynen.
Ama bir
kalıpların insan içinde olarak görüyoruz onu.
Evet, ruhuna bakıp insan olarak bakıp onu o şekilde değerlendirmeye alsak bu söylediğin sorunların %90'ını zaten atlamış olacağız. O basamağın 9.sundan başlayacağız
evet.
yani.
Evet. Ve bazen bu insanların o kadar çocukluklarından itibaren mesela bu illa cinsel kimlik bunalımı için geçerli değil. Mesela belirli etnik gruplarda doğmuş olmak da bunu gerektiriyor. Yani azınlığın azınlığı olmak çok zor bir şey hayatta. Değil mi? Bir ortama giriyorsun mesela. Diyelim ki aksanın var. O aksanla kendini ifade etmen gerektiğinde o aksan eğer etrafta başka kimse de yoksa ve sadece sen aksanla konuşuyorsan, benim öyle bir arkadaşım var çünkü biz bunu uzun saatler konuştuk. O kadar büyük bir basınç altında oluyorsun ki o basınç altında çok küçük yaşlardan itibaren var olabilmek zaten insanı cehennem duygusunda yaşatıyor. Zaten yeterince ağır, zaten yeterince zor. Yeterince bu kadar zorluğun içinde yaşadığın için saçmalamaya zaten meyilin var. Yani şu an ben çocukluğumdan itibaren sürekli saldırı halinde olsam, sence bunları düşünüp bunları analiz edebilecek bir insan olabilir miydin? Yani
Hayır. Çünkü aynen, sürekli yani... bir şeyi bertaraf etmekle harcıyorsun enerjini. Evet, ne zaman evet. ilerleyeceksin?
Mücadele edeceksin sürekli bir şekilde. İlerlemeye vaktin yok. O yüzden de biz gerçekten toplum olarak ne zaman rahat edeceğiz? Hani buna mantıklı bir açıklama, mantıklı bir analizle bakmak gerekiyorsa benim kendi fikrim şuraya dayanıyor. En alt grupta, en zor seviyede yaşayan ve kendini ifade etmekle ilgili en sıkıntılı olan grubu ne zaman rahatlatıyorsak o zaman toplum olarak yükselmeye başlayacağız. Bu oradan evet. geçiyor çünkü. Yani bu hani fırsat eşitliği diyoruz ya, böyle çok bir kulağımızdan giriyor, bir kulağımızdan çıkıyor. Hayır kardeşim, fırsat eşitliği insan uygarlığını uygarlık yapan en temel şeydir. Fırsat eşitliğin azalmaya başladığı andan itibaren sen zaten hani zaten tehlikeli bir organizmasın ya. Çok tehlikelisin evet. zaten.
Tek tip olmayan, normal normlara uymayan insanlara da senin belirli koyduğun kalıplara uyan insanlara verdiğin hakları tanıdığında ve aynı davranışı sergilediğinde de onlara karşı, o zaman biz bir medeniyetten bahsedebiliriz.
Aynen. Köklenmiş, kültürüne evet. sahip çıkmış, kültürünün içinde anlamın
İnsanına
forma
sahip çıkmış.
Aynen, anlamın forma sokulduğu, sanatların geliştiği, sanat geliştirebilmiş. Baksa biz sanat geliştiremiyoruz. Niçin sanat geliştiremiyoruz? Çünkü o buhran
seviyesi... Çünkü sanatçımızı ödemesi gereken bir elektrik faturası var ya. Onu düşündüğü için üretemiyor.
O da onun mücadelesi.
En benziği, evet.
Aynen, o da onun mücadelesi. O da orada mücadelede. Mücadelede olmaktan dolayı üretime geçemiyor. Yani evet. mücadeleyi azaltalım ya. Birbirimizin bu mücadelesini bırakalım. Bakalım rengarenk neler çıkacak. Ve bak, ben çok inanıyorum. Yani bütün varlığımla, bütün ruhumla inanıyorum. Biz ne zaman bunu birazcık, azıcık, bak azıcık fırsat vermeye başladığımızda bizim coğrafyadan acayip bir şey çıkacak. Ama acayip bir şey çıkacak. Evet. Dünyaya örnek olacak bir şey çıkacak. Bak, buna da eminim, biliyor musun? Eminim. Tabii. Yani ben zaten o yüzden yazıyorum kitapları. Yani tek bu yüzden. Gerisi teferruat. Gerisi teferruat. Yani bu konular hepimizin derdi olmak zorunda. Hepimizin derdi olduğu zaman zaten çözüm doğacak. Ve çözümün adı da hazır. Anlayış.
Evet, kesinlikle. Ya bir şey söyleyeyim. Bu rengarenk dedin ya, çok doğrudan ama alakalı değil de dolaylı yoldan alakalı. Şimdi salonda kaldı. Bir tane Neşeli diye bir kitap okuyorum. Okumuşsundur belki.
Okumadım.
Tiran'da belediye başkanının, tamam mı, şehirdeki bir tarihi binayı sarı renge boyuyor. Sonra der, şehir çok kötü, suç oranı çok yüksek, fakirlik var vesaire. Sonra rengarenk boyamaya başlıyorlar binaları, bazı binaları. İnsanların bir süre sonra neşelendiği, suç oranının azaldığı...
Küçücük bir şey.
Atmanın, bak küçücük. Adamın küçücük. Elinden hiçbir şey gelmiyor bak. Adam sadece bununla ilgili bir şey okumuş. Öyle bir belediye başkanı. Şimdi keşke Erdem beni duysa da kitabı getirse içeriden. İnşallah izliyordur yayını.
İstiyorsan sen git al, ben oyalarım.
Gösterim, sen okursun, bir konuş, ben tamam. Erdem'e sevdiğim kitabı izleyeyim. Bak, anlatacağım evet. sana. O kadar aynen. güzeldi ki. Erdem.
Şöyle.
Ben
o kitabı
okuyorum bu arada. Ha, hala.
Aynen. Yok, ben yok, aynen. Aynen. Arkadaşlar, ben şimdi oyalama şeyine, taksine gideceğim.
geldim.
Mı söylesem acaba? Sen de kulaklıkla mı konuşuyorsun?
Ben kulaklıkla geldim. Ha,
tamam,
kitap
pardon,
bu.
Fark etmedim.
Bak, kitap bu. Ondan sonra şu renklerin gücünden bahsediyor. Diyor ki, Edirama 2004 yılında dünyanın en iyi belediye başkanı seçilmiş. 4 yıllık görevi sürecinde ülkesi Arnavutluk'un başkentini muhteşem bir şekilde yeniliyor. Bugün Tiran'ı ziyaret ettiğinizde Rama göreve geldiğindeki pis ve tehlikeli şehirden sadece birkaç iz bulabilirsiniz. Bu şekilde anlatıyor. Çünkü işte neşeyle renklerin, en ufak olumlu değişimlerin insan davranışları üzerindeki et.
Aynen.
Aynen
bak,
öyle.
Bak, kitabı mesela çok basit bir eksperiment deney vardır. Hı hı. Neşeli. Bobo Doll Experiment diye bir tane odaya işte belirli bir yaş grubunda hani küçük çocukları koyarlar ve televizyonda şiddet içerikli böyle bir şey vardır. Bir film akar, şiddet içerikli. Etrafta da şişme bir böyle yerden yere bağlı ama böyle şişme bir bebek vardır. Böyle içi hava doldurulmuş. Şiddet içeriği olan bir ortamda çocuk o bebeği dövmeye başlıyor. Üzerine atlıyor, vuruyor, tekme atıyor. Ama mesela hayvanların sevildiği ve böyle sevgi içerikli bir filme koyuyorlar çocukları. İki oda bu, yan tarafta. Ve orada görüyorsun ki çocuklar alıyorlar baba dolu, giydiriyorlar üşümesin diye, yemek giydiriyorlar, besliyorlar. Yani çevrende olan şeyin parçası haline geliyorsun.
Evet.
Küçücük şeylerle bile fark ediyor bu.
Senin bu aynen. Gör beni de var galiba değil mi? Yine böyle deneysel bir şeyden bahsetmiş. Yani bir
her
sözü mü almışsın? Etrafındaki 5 kişinin ortalaması kadar
evet, Tim
aslında ona dönüşüyor.
Aynen, Tim Roth'un sözü bu. Şöyle, en çok vakit harcadığım, en çok zamanını verdiğin insanların toplamda 5 kişinin ortalamasına dönüşüyorsun. Bu insanlar illa aynı evde yaşadığın insanlar olmak zorunda değil. Ay çok tatlısınız.
Sayılıyorum şu an. Çok yakanım kaynadı. Sıradaki bu. Neşeli bitsin buna geçiyorum.
Çok
inşallah.
Çok yani bilgilerin çok gerçekten de önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle bizler için, bizim coğrafya için önemli. Çünkü aslında bugün dünyada süregelen çok büyük bir savaş var ve bu savaş aslında kişisel bir savaş değil. Tamamen öz kaynakların üzerine odaklanmış bir savaş. Ve bu öz kaynaklar savaşındaki yerimizi anlamak için bu kitap çok önemli. Çünkü dünyanın en güzel ülkesinde yaşıyoruz. Dört mevsimi olan, limanları olan, ya üç tarafı denizlerle olan, daha ne olsun yani? Düşünsene, güneşi olan, yağmuru olan, suyu olan, bunların hepsi çok kıymetli şeyler. O yüzden de yağmaya çok açığız. Eğer biz izin verirsek yağmalanırız. İzin vermezsek çok güzel gelişiriz. Çok güzel. Bak Güney Kore'ye bak. Kuzey Kore, Güney Kore. Hani ayrıldılar Kore olarak. Güney Kore ne kadar gelişti değil mi? Ne kadar geliştirdi kendini. Bugün izlediğin birçok dizinin Güney Kore'de yapıldığını biliyorsun değil mi? Güney Kore'de ilk çıkıyor. Oradan uyarlamaları Hollywood'a kadar geçiyor. Yani gelişmek zor değil. Gelişmek zor değil. Anlayış geliştirmek. Sadece anlayış geliştirmeye başlarken zor. Bir kere anlayış geliştirdiğin zaman da zaten devamı geliyor.
Evet, şimdi ben seni böldüm ha kitaba sarılınca. Ne Ay. Söylediğini hatırlıyor musun? O
evet,
bebeklerle
evet.
ilgili. Ha, tamam,
aynen,
oradan
yani
devam
işte
etsene.
Çevre,
o, biliyorum işte, sonra bana kızacaklar. Azamını böldünüz falan.
Hayır, ay kızmayacaklar. Sana kızmazlar çünkü çok yani inanılmaz paslaşıyorsun. Yani şu an eğer sen basket oynuyor olsaydın, ben basket oynuyor olsaydık, biz bayağı Chicago Bulls'un 1990 87 ile 95 arasında hani 5 kere üst üste şampiyonluğu oldu ya bu 3 kişi vardı takımda. Şey Michael Jordan neydi dövmeli dövmeli ben... olan adamın adı. Sen çok küçüksün ama bak çok güzel bir belgesel söyleyeyim. Onu seyredin. Basketbol olduğu için değil. Hani hayatla ilgili bir belgesel bu ama basketboldan analoji yaparak hayatı anlattıklarını düşünün. Last Dance, Son Dans diye
Michael Chicago... Jordan'ın değil mi?
Evet. Mutlaka ve mutlaka izlemelisiniz. Mutlaka. Mutlaka. Yani Dennis Rodman, Michael Jordan, bir de Scottie Pippen. Bu üçünün paslaşması gibi. Yani zaten bilgiye açık zihinler bir araya geldiğinde sohbete doyum olmaz.
Canımsın. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Erden'in en sevdiği arkadaşım statüsüne yükseldi şu an. Çünkü bana iki haftadır yalvarıyor. Ne oldu?
Mutlaka.
Şu Last Dance'i izleyelim de.
Bak,
İzleyeceğim şimdi.
Lütfen ona selamımı söyle. Şunu söyle.
Aleyküm selam.
Ben eşimle izledim bunu. Ve bu şimdi seninle bu bağlantıya giriyoruz diye. Dün oğluma birinci bölümünü izlettik. 1 saat 50 dakika sürüyor. Yani 50 dakika sürüyor. Birinci bölümünü izlettik. İkinci bölümünü izleyeceklerdi. Aa işte ikinci bölüm düşün izledim yani. Ben bunu komple izledim, bitirdim. Haftada iki bölüm yayınlanmaya devam ediyor. Yeni bir belgesel bu. Şimdi seninle videoya girmeden önce Sadok'a dedim ki Sadok sakın ben tekrardan oğlumla izleyeceğim. Çünkü durdurup oğluma analojilerle hayatı anlatıyorum izlerken. O yüzden mutlaka ve mutlaka herkesin izlemesi gereken bir belgesel.
Evet, şimdi bir şey daha soracağım şimdi. Ben de izleyeceğim bugün. Şimdi biraz önce dedik ki anlayış geliştirmiyoruz. Yani bugün Stefan'la konuşurken çok güzel bir şey söyledin. Aslında kişinin kendisini geliştirmesiyle de alakalı. Ben de defterime not aldım telefonla konuşurken seninle. Sen dedin ki hayatın sana getirmesi gereken bilgiyi sana getiren insanlar var. Öğreti olduğunu anlıyorsun. Buralardan güçlenerek çıkmanın yoluna bak dedin. Bunu ne için söylemiştin? Bir takım sıkıntılardan ya da bize bir takım sıkıntı veren durumlardan, insanlardan konuşurken onun üzerine dedin ki bu bir ders öyle ya. Bu bakış açını biraz açmanı
evet.
isteyeceğim Azra. Çünkü şu an çok ihtiyacımız olan bir bakış açısı.
Ama
her
bu çok,
türlü sıkıntıya
bu,
karşı.
Bu nasıl biliyor musun? Ben başıma bir şey geldiği zaman, beni rahatsız eden, beni gelen bir şey geldiği zaman Orada hemen şunu düşünüyorum. Şu an hayat bana bir şey anlatmaya çalışıyor ve bu anlatmaya çalıştığı şey nedir? Bir yanlış anlaşılma da olabilir bu. İşte çok hakkaniyetsiz bir şey de olabilir yaşadığın. Hani hiç hak etmediğini düşünüyorsundur ama yaşıyorsundur. Konu ne olursa olsun yani hangi spektrumun hani eksi ve artı arasında kocaman bir spektrum var. O spektrumun neresinde durursa dursun yaşadığın olay. Çok negatif de sana hakkaniyetsizlik veren bir şey de olabilir. Hak ettiğin bir şey de olabilir. Yani neyse bu. Şunu geliştirdiğin zaman hayatın seninle konuştuğunu ve o konuşma esnasında sana anlatmaya çalıştığı şeyin ne olduğuna odaklanırsan eğer inanılmaz öğretisini alıyorsun. Öğretiye odaklanmak lazım. Hepimizin yaşadığı bir şey koronadan, analojik olarak koronadan gidelim buna. İşte hastalandık, eve kapandık, bir sürü şey oldu, işlerimiz durdu. İşte biz HPT'yi açmıştık, acayip güzel falan gidiyordu. İkinci ayda kendini döndürmeye başlamıştı falan filan derken ikinci ayda durdurmak zorunda kaldık. Neyse ki şükürler olsun ki kiramız miramız falan her şey halledildi. İşte insanlar inanılmaz gönüllü bir şekilde ücretsiz izne çıktılar. O yüzden hani çok kötü bir şey yaşarken o spektrumun içinde aslında kenetlendik. Yani çok kötü bir şey yaşarken hayatın sana getirdiği... Bir dakika, burada köpeğim var. Yoda nefes alıyor, şey, dışarıda arkadaşını gördü. Onunla çıkmaya çalışıyor. O yüzden ses duyduysanız yanlış anlamayın. O yüzden de öğretiye odaklanmayı öğrendiğin andan itibaren, ama bunun bir kuralı var. Kötü insan olmayacaksın. Tabii. Yani hayat sana bir şey getirdi diye belden aşağıya vurmak okey değil yani. Belden aşağıya vuruyorsan karma açıyorsun kendine.
Ya da onu da evet, ya onu da hayatında tutmak zorunda da değilsin yani. Ben bu sadeleşmeye eşyadan önce insandan başlamak gerektiğine inananlardanım.
Kesinlikle. Eğer bir insan sürekli bir şekilde senin varlığınla uğraşıyorsa, senin varlığınla ya mesela senin hakkında konuşuyorsa, senin yüzüne söylemesi gereken şeyleri arkandan söylüyorsa zaten onu hayatından çıkarmak zorundasın. Yani bu Allah'ın emri gibi bir şey. Çünkü o bir kara delik gibi senin hayatında enerjini sürekli emen ama işte nereye bağlandığı belli olmayan bir orada küçük bir şey gibi ya da işte bir odada uyuduğun sivrisinek gibi yani evet ara ara gelip kanını alıyor ve gerçekten de varlığıyla seni rahatsız ediyor. Çok büyük bir varlığı yok. Onunla yaşayabilir misin? Yaşarsın ama kaliteli bir yaşam olmaz. Kaliteli bir yaşam hedefliyorsan eğer hayatında bir kere senin gelişimine katkısı olan insanlarla kendini donatmak zorundasın. Seni kıskanan insanlarla değil. Bu çok önemli. O yüzden sen de kıskanmayan biri olmak zorundasın. Kıskanmamayı kendine öğretmek zorundasın. Kıskanmamayı kendine öğretmeden zaten gelişmene hayat izin vermiyor. Birinci öğreti. Kıskanmayacaksın kardeşim. Kıskanmayacaksın. Bu öğreti en önemli öğreti. Bir insana atıyorum sen mesela çok güzel, muazzam gözlerin var. Ah işte benim niye bu kadar güzel, maşallah maşallah maşallah. Benim niye bu kadar güzel, rengarenk gözlerim yok diye seni kıskanırsam eğer ben, bunun içine saplanırsam eğer ben, hayat beni hayatta geliştirmez. Hani tam tersi geriye götürür. O yüzden bu birinci öğretidir. Etrafındaki sana hediye olarak getirilmiş olan, gelişmeye açık olan insanları kıskanmayacaksın. O insanları kıskanırsan hayat onları senin hayatından alıverir. Onlarsız kalırsın. Onlar sayesinde zenginleşme fırsatını tepmiş olursun. Evet, buna gerek yok.
Kesinlikle gerek yok ama işte burada yine mesela çocuklarımızı böyle yetiştirdik demiştin ya bir yerde. Ben yine bu meseleyi de buraya bağlamaya çalışıyorum. Çocuklarımıza hani o spektrumdan bahsettin. Birçok diktatör anne babalar var. Bir tarafta da şey var böyle prensim prensesim diye. Ve çocuklarımıza özgüveni öğütlerken, özgüven sahibi çocuklar yetiştirmeyi amaçlarken aslında çocuklarımıza şunu da yapıyoruz. Narsist yetiştiriyoruz. Yani çocuğa sen her şeyin üstesinden gel. Hayır, çocuğun yapamayacağı şeyler var. Yani bravo. Ben her şeyi yapamam. Evet, ben Cansu'yum, mühendislik bitirdim. Ama mesela ben çok iyi bir yüzücü olamam. Çünkü ona yeteneğim yok. Ya da işte bir erkek
İsteğin
olsaydı...
yok, hiç motivasyonun yok.
Olsaydı bile mesela yapamayacağım şeyler de var benim hayatta. Yani her şeyi sadece çalışarak bazı şeylerde yetenek gerektiriyor. Farklı kondisyonlar gerekiyor. Bunu da bilmek, içselleştirmek lazım. Yani Ruşen amcanın oğlu Sedat ya da Fatma teyzenin kızı Ayşe onu yaptı, onu da çok başarılı diye. Ben ona örnek, o örnek verilerek büyütülmüş bir çocuk olarak ona kilitlenip kendi yeteneklerimi keşfedemiyorum. Dolayısıyla bravo, senin geldiğin bravo. Noktaya geliyorum. Kıskanç bravo. Oluyorum ve maalesef haset oluyorum. Kıskançlık boyut değiştiriyor. Diyorum ki bende yok, onda var. Sadece kıskanmıyorum. Artık bir süre sonra onun da olmasını istemeye başlıyorum. İşte burada haset boyutuna geliyorum ve kendimi dipsiz kuyuya atıyorum.
Çok. Ya bak, dünyanın en ağır duygusudur ve ben hiçbir insanın bu duygunun içinde yaşamayı hak etmediğini düşünüyorum.
Ben
de. O yüzden ama bu duygunun içinden kişinin kendisini tek çıkarabilecek kişi yine kendisi. O yüzden de şu çok önemli. Bir kere bak, ben PCP yazma nedenim tamamen insanların etraflarında kendilerine gösterilen örneklerden yol almayı bir kenara bırakıp kendi yeteneklerini keşfedecekleri bir gerçekliğe gidebilme potansiyelini ne uyanmalarıydı. Yani bunu böyle örneklerle, değişik hikayelerin içinde 12 karakterle anlatabildiğim birçok analojinin içinde sunmaya çalıştım. Kapasitesi yetenler o analojileri çok iyi aldılar. O yüzden de internette bakarsan gerçekten kitabın yorumları çok iyidir. Kapasitesi yetmeyenler, o duygunun içine kaybolanlar sadece cinsel, işte fi'deki 8 cinsel sahnede kaldılar diye düşünüyorum. Ama aslında şöyle bir şey var, bu çok önemli. Biz kendi özgünlüğümüzü keşfetmekle yükümlüyüz. Kendi özgünlüğümüzü keşfedemiyorsak eğer, zaten mutlu olmamız imkanı ve ihtimali yok. Kendi özgünlüğünü keşfetmekle yükümlüsün. Senin özgünlüğüne saygı duyacak, senin özgünlüğünün gelişmesinde sana varlığıyla destek olacak olan insanlar varsa etrafında, o özgünlüğünü keşfetmen daha kolay oluyor. Ama senin özgünlüğünü geliştirmende köstek olacak olan insanlarla çevrelendiğinde zaten gelişemiyorsun. O yüzden biraz önce konuştuğumuza dönersek, ayıklanmak zorundasın. Bu ayıklanmayı da nefretle yapmamalısın. Mantıklı bir şekilde yapmalısın. Karşındaki insana hak vermelisin. Ona anlatmaya çalışmalısın. Anlattıktan sonra eğer hala anlamıyorsa onu hayatından çıkarmak zorundasın. Çünkü öbür türlüsü gelişme demek değil. Senin gitmek istediğin, gitmen gereken bir yol var. O yolun adı sensin. Senin yolun adı Cansu. Değil mi? Benim yolumun adı Azra. O yüzden biz kendi yollarımızda gitmek zorundayız. Ama o yolda gidebilmenin kuralları var. O yolda ilerleyebilmek için, geceli gündüzde o yolda var olabilmek için gerçekten de doğru insanlarla çevrelenmek zorundasın. Yanlış insanlarla çevrelenmiş insanlar öyle gerçekten hayatta kendini gerçekleştirme yolculuğunda ilerleyemiyorlar. Bu birinci kural. Yapayalnız kalmak bile daha iyi. Yani yapayalnız kal, yalnızlık çek. Böyle gerçekten akut bir yalnızlığın olsun da onda bile daha güzel gelişirsin.
Ben de öyle düşünüyorum. Çünkü orada plan var, program var, bir çaba var. Ne yapacağım? Peki ne yapacağım? Feryadı var ruhun ve dolayısıyla üretime geçirmesi var. Biraz önce özgünlükten bahsettin. Şimdi aklıma bir tane söz geldi. Tam okumak için önümde internetten de baktım o sözü. Cummings'in bir sözü. Seni diğerlerinden farksız yapma bütün gücüyle gece gündüz çalışan bir dünyada kendin olarak kalabilmek dünyanın en zor savaşını vermektir ve bu savaş bir başladı mı bir daha asla bitmez.
Aynen.
İşte mesele bu.
Aynen, evet ya.
Ya
evet,
yarın yamalak söylemeyeyim diye internetten
buldum. Şu lafı keşke yani böyle bir yerlere yazsak, yani anladın mı? Aynen. Bak mesela bir şey söyleyeceğim sana. Ne kadar emek verdiğinin farkında mısın? Yani şurada geyik geyik muhabbet yapmak varken şu lafı paylaşabilmek için hem beni dinleyip hem oradan girip ve çaktırmadan ben ne yaptığını anlamadım.
Yani
girip bu lafı bizimle paylaşma eğilimin var. Bak, bu çok kıymetli bir şey. Gelecek senin gibi insanları. Göreceksin.
Ay, yani inşallah. İnsan umudunu kaybediyor bazen. Biliyorsun benim de şeylerimi, sandıklarımı.
Hayır. İşte kaybetme. Kaybetme. Umudunu kaybedeceğin çok yer olacak ama anlık kaybedişler onlar. Onlar zaten sonra neye dönüşecek biliyor musun? Sıçramaya dönüşecek. Böyle olacaksın, sıçrayacaksın. Olacaksın, sıçrayacaksın. Çünkü oraya gerçekten o sıçramalarla gidiliyor. Yani evet, ve inşallah. o vuruşları göğüsleyecek kuvvette olmak lazım hayatta, yani o vuruşları. Çünkü o vuruşların bir anlamı var. Top işte hep verilen bir örnektir. Hani topu zıplatmak istiyorsan çok sert vurman lazım, değil mi? Dayanıklılık geliştirmen lazım. O yüzden devam. Geleceksiniz tek tek ve karar mekanizmalarının kapılmış köşelerini almaya başlayacaksınız. Bunları aldığınız andan itibaren de zaten değişim gelecek. Göreceksiniz.
İnşallah.
Yani
inşallah.
Ben de bu arada elimden gelen her şeyi yapacağım. Yani benim gibi insanlar, bizi kullanmaktan çekinmeyin, ihtiyaçlarınızı söylemekten çekinmeyin. Siz ihtiyaçlarınızı söyleyin, kullanın. Karşıdaki taraf size o ihtiyaçları karşılamakta destek olmuyorsa o onun günahı, suçu, utancı olsun. Yani bunun artık utanması falan kalmadı. İsteyeceksiniz. Ama önce kendi yolunuzda ilerlemeye başlamanız lazım. Yoksa işte bir şey söyleyecektim sana. Sen öyle. O şeyde çok doğru bir şey söyledin. Hani çocuğuna sen her şeyi yaparsın, sen her şeyi bilmem ne yaparsın. Şimdi Şöyle bir şey var. Narsizmi bir anlamak lazım. Bak, narsizm, insanlar narsizmi toplumda yanlış anlarlar. Aslında her bir kişilik bozukluğu bir spektrumdur. Bu spektrumun hangi tarafında duyduğun, durduğun önemlidir. Narsizm hep böyle işte kendisini en güçlü, en işte yenilmez, yıkılmaz, en bilmem ne olarak falan gösterme eğiliminde olan insanlara biz narsist deriz. Değil mi? Hiçbir zaman onların zaaflarını görmeyiz. Hiçbir zaman işte zaaf mesela işte bir tane Twitter bullimiz var bizim. Dave Chappelle diye bir adam var. Ben çok seviyorum. Çok iyi bir komedyendir. Amerika'nın en iyi komedyenlerinden bir tanesi. Mark Twain ödülünü aldı. Dave Chappelle zenci bir adam falan böyle. Hani gettodan gelmiş, açlıktan doğmuş bir adam ama inanılmaz zeki, kafası çok iyi çalışıyor falan. O kendi başkanlarıyla ilgili şunu söylüyor. Ya inanamıyorum diyor. Biz diyor bir Twitter bullisini başkan yaptık diyor. Yani Twitter trollünü başkan yaptık diyor, tamam mı? Ve bunu o kadar güzel anlatıyor ki, çok komik anlatıyor bunu. Şimdi şöyle, bu spektrumun içinde aslında çok güçlü, çok saldırgan, çok bilmem ne falan diye davranan insanların hissettikleri bir şey var. Çok eksiklik ve sevilmemişlik duygusu.
Tabii.
Çok eksiklik ve sevilmemişlik duygusunu örtbas edebilmek için çok seviliyor ve hiç eksik değilmiş gibi davranıyorlar. Onların hepsi bir kalkan gibi. Savunma mekanizması dediğin şey işte aynen savunma mekanizması.
Tabii kendi içinde farkında, eksik ve süper özgüvensiz ama dışarıya karşı mükemmel, harika ve asla
ve saldırgan.
Eleştiremezsin.
Evet, saldırganlaşır.
Yani ben dilini kullanmadan kesemezsin. Sınırlarını aynen belli etmen lazım. O sınırları sen çizmediğin zaman narsist bir kişi gelir seni sömürebildiği kadar sömürür yani.
Kesinlikle ya bence. Sömürür ve hiçbir şekilde halinden de anlamaz. Ve hiçbir zaman vefalı değildir. Yani sen ona işte yeni bir gezegen bulup hediye et, al sana yepyeni bir cennet buldum, burada yaşayabilirsin de, o cennete indiği andan itibaren yağan yağmurdan seni sorumlu tutar. Lan bana yağan yağmurlu gezegen mi buldun, Allah kahretsin falan filan diye, yani o seviyede. O yüzden de o insanlara baktığımızda şöyle onlara kızmak yerine, bak yine anlayış, çünkü bütün ama bütün ama bütün sorunlarımızın tek bir anahtarı var. Maymuncuk gibi. Anlayış. Anlayış geliştireceksin. Onun içinde artık
empati
o 0-8
yapacağız.
0-8 empati yapmak bu anlamda çok şey değil. Kolay olmaz. Çünkü eğer sen narsistik bir disorder'da
o bir duygu değil mi? Evet.
Anlayamazsın. Kaybolursun. Ona hizmet etmeye başlarsın ve o hizmette kaybolursun. Ama şöyle bir şey var. Şu anlayış geliştirip şunu anlayacağız. Bu insan 0-8 yaş arasında ya da 0-14 yaş arasında ya da cinsel kimliği keşfetmesi gereken o ergenlik döneminde ne yaşadı ki bu kadar değersizlik duygusunun içine saplandı ve bu kadar kayboldu? Yani ne yaşadı ki? Bu yaşanmışlığın olduğu konusuna odaklandığın andan itibaren anlayış geliştiriyorsun ve o zaman da o insanı zaten fazla ciddiye almıyorsun. Çünkü ondaki o hırpalanmışlığı görüyorsun. Ondaki o gerçekten o hırpalanmışlığın içindeki o mücadeleyi görüyorsun. O da kendi mücadelesini veriyor aslında kendi cephesinde. Ve bir çocuk gibi.
Bu söylediğinden ben
çocuk mesela veriyor ona.
Aynen öyle, yani asla özür dilemiyor, bencil, haset ediyor, sürekli haklı vesaire. Ama mesela şu söylediğinden şu geldi benim aklıma. Mesela herhalde bir duygu, yani zaten bu böyle, bu doğru, bilimsel de bir şey. Yani aslında sadece ağzımızdan çıkanlar değil, duygular üzerinden anlaşıyoruz, beden dilimizle anlaşıyoruz ya. Duygu aktarımı var ve o duygunun aktarılabilmesi için senin onu satın alman gerekiyor. Yine bak, sen kendini çok iyi bildikten sonra, kendini tanıdıktan sonra onun sana ithaf ettiği, mesela ben bazen şey olurum, bana kızarlar arkadaşlar, mesela bir şey yapar, derim ki şöyle yaptım, böyle yaptım vesaire, derim ki bunların hepsini sen kendi iç dünyanda kurmuşsun, kendi senin zihninin sandıkları bunlar. Ben bunları satın almıyorum. Şu konuda sana hak verebilirim ama bunu satın almıyorum derim. Mesela mesele bu herhalde, değil mi? Çünkü
evet,
kendini bildikten sonra başlıyor.
Başkalarının
şey,
yerini, başkasına ne düşündüğüne karar veriyoruz ya. Ve bak,
evet,
bak
evet,
şöyle
otomatik
bir örnek
düşünceye
vereyim.
Gidiyoruz sürekli.
Otomatik düşünceye gidiyoruz ve mesela biriyle bir şey karşı karşıya geliyorsun. Karşındaki kişinin zihninde ne olduğunu falan da bilmiyorsun. Yani karşılaşmışsın, belki karşındaki kişinin zihninde bambaşka şeyler var. O karşılaşmadaki o anda hissettiğin duygudan dolayı o insanın seninle ilgili kötü düşündüğünü düşünebiliyorsun. Halbuki o insanın kafasında bin bir değişik başka düşünce akıyor olabiliyor. Onun seninle ilgili kötü düşündüğünü düşündüğün için onunla ilgili kötü düşünmeye başlıyorsun. Bak yani düşünebiliyor musun? Yani hastalık seviyesinde bir paranoya zincirinin içinde kayboluyoruz yani. Ondan sonra seninle ilgili kötü düşündüğün için ona saldırmaya başlıyorsun. Arkadan ya da pasif agresif bir şekilde.
Evet.
O zaman toplumda bunun yansımasını düşün. Toplumdaki birçok insanın böyle davrandığını düşün.
Yani bir de bu arada sen bunu içinde taşıyorsun. Bu kötülüğü ve stresi, bu enerjiyi. Aynen. Ondan sonra içinde taşıdığın için normal hayatında varlığından emin olduğun, duygularından emin olduğun, sana olan iyi niyetlerine emin olduğun insanlara da garip davranmaya başlıyorsun.
Aynen.
Çünkü öfkeni kontrol edemiyorsun.
Aynen.
Öfke atakları geçiriyorsun.
Çünkü bak bunları...
Mayınlarla dolduruyorsun ruhunu.
Evet, tohumlarla dolduruyorsun ama bu tohumlar yüce ağaçların muazzam küçük tohumları değil. Bu tohumlar küf tohumları. İndikleri yerde, yani saplandıkları yeri küflenmeye başlıyorlar. Yani duygudaki duygu küfrüne dönüştürmeye başlıyorlar. Duygularını küflenmeye başlıyorlar. Ve o yüzden de bu duyguların küflenmemesi için senin gerçekten iyi niyetli olman lazım. Anlayış ve iyi niyet. Bırak. Yani bak ben gerçekten böyle davranıyorum çok uzun bir süredir. Bir tek bir olay oldu. Çok çok iyi niyetli olduğum bir konuda hayatımın en büyük travmasına uğradım. Ama ondan bile almam gereken dersi çok güzel aldım. Böyle aa dedim ya burada acayip bir ders varmış. Ben bunun dersine odaklanayım dediğim andan itibaren böyle hop gökkuşağı tekrardan çıktı, yelpaze açıldı, işte güneş doğdu falan filan. Aa ne kadar güzel, hani o acayip bir şey yaşadım tekrardan. O yüzden de şuna çok inanıyorum. Arkadaşlar hayatın yerine etrafınızdaki insanların ne düşündüğüne karar verip onlarla savaşa girip saçma sapan labirentlerde böyle mücadele cepheleri açmayın kendinize. Kendinize odaklanın, gelişin, doğru davranın. Çünkü hayat yanlış davranışı asla unutmuyor. Bak yanlış davranışı asla unutmuyor. Belden aşağı vurmayı asla unutmuyor. İyi niyeti de asla unutmuyor.
Asla. Ve yani bu dünyada inanışına göre diğer dünyada da evet ben ona da inanıyorum ama bu dünyada da o karma sana yaşatılanı ona da yaşattırıyor. Senin yaşattırdığını da sana yaşattırıyor.
Kesinlikle.
Farklı formlarda.
Kesinlikle. Kesinlikle. Ve bazen sana bakan insan dışarıdan senin çok kötü bir şey yaşadığını zannediyor ama bazen sen aslında hayatında çok çok daha önemli olan bir şeyin değerini anlamak için o deneyimi yaşamış oluyorsun. Ve sana kötülük yapmak isterken sana çok da iyilik yapabiliyor. Yani bak,
harika, evet. Çok iyi.
Yani anladın mı? Yani o yüzden sen ne yaparsan yap cezalandırıcı olamazsın. Belki de o insana hayatının en önemli hediyesini veriyorsun fark etmeden. Yani o yüzden bırak kardeşim, sen iyi niyetli ol, anlayışlı ol. Hayat aksın, kendi gelişimine odaklan, etrafını zeka seviyesi, duygu seviyesi yüksek insanlarla çevir. Hani kıskanmamayı kendine öğretmiş insanlarla çevir. Bu çok kıymetli bir şey.
Evet, çok
bu,
kıymetli.
Bakın, bu kıskanmak bizim doğamızda olan bir şey. Yani şöyle bir şey dersem, işte ben hayatım boyunca hiç kıskanç bir insan olmadım. Hayır canım. Oldum tabii ki de, kıskandım. Kıskanarak geliyorsun, kıskanıyorsun, kıskanmamakla ilgili duygunu geliştiriyorsun ama bak kıskanmayı ben ortaokulda bıraktım. Yani benim kıskanma yolculuğum ortaokulda bitti. Çünkü sevgim kıskanma duygumdan daha büyüktü. Şimdi bir duygusu diğerinden daha büyük olmuyorsa eğer o duyguyu yenemiyorsun. Mesela öfkesi sevgisinden daha büyük olan anneler çocuklarını mahvediyorlar.
Evet, mesela demin spektrumdan bahsettin ya, mesela kişilik bozukluklarına, orada bir sürü disorderlar var, işte manik var, işte DKB var, hepsi
evet.
Var, narsizm vesaire var. Aslında hepimizin içerisinde hepsinden biraz var. Biraz önce saydığın duygular gibi. Hepsine, bak klinik hastalık vaka olmuşları ayırarak söylüyorum burada. Ama işte onu güçlendirmek ve söndürmek bizim elimizde. Yani iyilik de var, kötülük de var, merhamet de var, vicdan da var, kin de var, öfke
hepsi
de var.
Hangisi
Mevlana'nın, sularsak
Mevlana'nın
güneşe
çok çok çok güzel bir lafı da var. Tam belki doğruyu söylemeyeceğim. En nefret ettiğin şeyi sende olduğun için görüyorsun. Yani daha şiirsel söylüyor bunu da ben hani ana fikrini söyledim şu an. Mevlana'nın çok çok tatlı, çok böyle basit bir lafı var.
Ben bu... ben şu geldi benim aklıma. Kardeşim sen düşünceden ibaretsin, geriye kalan et ve kemiksin. Gül düşünürsen gülistan olursun, diken düşünürsen dikenlik olursun. Benim de aklıma bu geldi.
Aynen. Yine bak bunun da ana fikri aslında oradaki ana fikirle eşdeğer ama şunu söylüyor. Karşında seni karşında seni rahatsız eden bir şey varsa, rahatsız oluyorsan, sen de olduğu için rahatsız oluyorsun. Yani argodaki karşılığıysa kişi kendinden bilir işi diyelim.
Olduğu için rahatsız oluyorsun.
Mevlana bulmaya çalışacağım.
Çok tatlı.
Ben işte otomatik düşünce dediğim şey de benim aslında biraz önce oydu. Yani bir de şöyle bir şey de yapıyoruz. Azra, bilmiyorum katılır mısın? Daha önceki deneyimlediğimizde mesela bir bakış, sen bana bir cümle söyledin ya da bir şey oldu, bir şey gelişti aramızda. Ben mesela onu Azra'yla değil de Ayşe'yle deneyimlemişim. Hemen benim o travmam ya da oradaki yaşadığım düşünce tarzı ve onlar geliyor. Ben ona göre sanki sen Ayşe misin gibi reaksiyon verip devam ediyorum. Ama
Tabii,
sen
tabii.
Azra'sın, sen Ayşe gibi düşünmüyorsun. Belki onu kastederek yapmadın bunu yani.
İşte beynin en büyük gücü ve en büyük zaafı aynı şey. Bak, beynin en büyük gücü ne biliyor musun? En büyük gücü. Bizim beynimiz muazzam bir işletim sistemine sahip. Acayip bir kategorizasyonla çalışıyor. Öğrendiği şeyleri tak tak tak tak tak tak tak tak dosyalara koyuyor. Böyle ard arda ard arda. Ve dosyaları grupluyor ve bu yüzden biz düşünce zincirleri oluşturup mesela işte bulut gördüğümüzde, bulut gri ise yağmur yağacağını anlıyoruz. Çünkü neden?
Evet.
Daha önce hep gri bulut olmuş ve yağmur yağmışız. Bu beynimizin, öğrenme kabiliyetimizin temeli. Dosyalayarak düşünebiliyoruz. Çok muazzam bir şey. Uygarlığın kurulma temelinde olan bir şey. İnsanı bu gezegendeki dominant varlık yapan şey. Tamam mı? Bu bir avantaj. Ama aynı zamanda mutlak gelişim için bir gelişim, yani hayatta kalma eğrisini tamamladığında, şu an artık biz hayatta kalma eğrisini tamamladık değil mi? Şu an avcılık yaparak, işte hayvanlarla savaşarak hayatta kalmamız gereken bir gezegende yaşamıyoruz. Hayatta kalma problemimiz ortadan kalktı. Daha farklı bir gelişime çıkmamız lazım. Nedir o daha farklı gelişim? Sıfır medeniyet seviyesinden birinci derecede medeniyet seviyesine çıkmamız lazım. O medeniyet seviyesine çıkabilmek için onu anlatacağım ne olduğunu, o birinci derece medeniyet seviyesine. Yani hayatta kalma savaşının bittiği ve hayatta kalma savaşından sonraki gelişim eğrisine girebilmemiz için bizim bu bize bahşedilmiş olan kategorizasyon sistemiyle düşünebilme kabiliyetimiz bir anda bu muazzam avantaj bir anda muazzam bir dezavantaja dönüşüyor. Çünkü niye? Kategorize ettiğin için etrafındaki duyguları kategorize etmeye başlıyorsun. İşte senin dediğin gibi Ayşe bana böyle böyle bir şey yapmıştı. Ayşe çok güzel bir kadındı. Aha, Fatma da çok güzel bir kadın. Demek ki Fatma da bana böyle böyle bir şey yapacak diyorsun mesela.
Evet.
Ya anladın mı? Ondan sonra daha da genellemeye gidiyorsun. Demek ki güzel kadınların hepsi böyle yapar. İşte aptal sarışın şeyindeki gibi.
Sarışınlar aptallığına
Aynen
gelecek
ya,
düşün.
anladın mı?
Evet.
Yani işte böyle bir şey yok. Bu mantalitede gittiğin sürece hayatta kalma mücadelesini verdiğin bir toplum olmaya devam edersin. Hayatta kalma mücadelesi ortadan kalkmış olsa bile. Yani şöyle düşün, savaş cephesindesin. Savaş yok ama sen yine de savaşıyorsun. Yani ama savaştığın neden ortadan kalkmış? O yüzden bunu aşabilmek için tekrardan söylüyorum. Anlayış geliştirmek ve iyi niyetli olmak zorundayız ve karşımızdaki insanın yerine düşünmeyi bırakmak zorundayız. Bu bir hastalık çünkü.
Evet yani ve bunun üzerine çaba sarf edeceğiz. Şimdi sana çok vaktini aldım. Yani bir saat demiştim. Bir saati geçti, 12 dakika
Ama
oldu.
seninle konuşmak gerçekten çok çok keyifli. Çünkü çok açıksın. Yani şöyle bir şey var. Toplum olabilmek için, bak, toplum olabilmek için önce birey olmayı öğrenmek zorundayız.
Evet.
Çünkü bireylerden oluşmayan toplum sürülerden oluşuyor demek. Yani sürü demek. Değil mi? Hadi Allah Allah Allah, bu tarafa saldır saldır.
Ve
Allah Allah.
sürülerde güdülmeye mahkum oluyorlar
Ki her
maalesef.
sürünün mutlaka bir çobana ihtiyacı var. Çünkü sürüler uçuruma yaklaştıklarında sürünün en önündeki yanlışlıkla uçurumdan düşüyorsa bütün sürü kendini uçurumdan atıyor yani. O yüzden sürü olmayı bitirebilmemiz için, hani işte o biz mantığına geçebilmemiz için önce ben nedir bir onu anlamak lazım. O benlik yolculuğundan bir gitmek lazım. Benlik yolculuğunda da hiç etrafınla ilgilenecek, etrafına saldıracak, etrafının böyle şeyi peşinden koşup böyle hani nasıl diyeyim sana, polislik yapacak zamanın olmuyor zaten. Beni
Evet.
oluşturmak çok acayip bir başlı başına bir mücadele kardeşim. Zaten sen beni oluşturan bir adam görüyorsan o adam etrafıyla hiç ilgilenmiyor. O adam
Evet.
kendiyle ve dünyadaki İşte dünyayı nasıl daha iyi bir yer yapabiliriz de ilgileniyor bir tek. Evet.
Evet, yani zaten onunla ilgilenen hiçbir vakti kalmıyor. Bu o öyle yapmış, bu böyle yapmış. Zaten birçok şeyden arınmış oluyorsunuz. Kendinizle ilgilenmeye başladığınızda, işe
Kesinlikle.
döndüğünüzde. Şimdi
Kesinlikle.
son bir soru soracağım. Ondan sonra artık bitireceğim. Aa, bu arada bir şey söyledin. Yani son bir soru soracağım diyorum da, birinci medeniyet seviyesi, onu ayrıca anlatacağım dedin.
Bu önemli onu, bir şey. Bunun duyması istiyorum. Ben bunu Eden'de olur. Çok güzel anlatıyorum. Yani Eden bunu anlatabilmek için yazdığım bir kitap. Bak şimdi. Astrofizikte böyle Michakak diye yani çok iyi astrofizikçiler var. Benden bunu 10 kat daha iyi anlatıyorlar. O yüzden lütfen Google'da bulun ve dinleyin bunun nasıl anlatıldığını.
Tamam.
Astrofizikte şöyle bir şey vardır. Sıfır medeniyet seviyesinde uygarlıklar kurulur bir gezegende. İlkellikle başlarsın. İşte ateşi bulursun, tekerleği bulursun. Seni işte yaşadığın gezegenin içinde o gezegenin doğal afetlerinden koruyabilecek böyle işte evler inşa edersin, barınaklar inşa edersin. Ve Maslow'un anlattığı o Maslow'un gelişim eğrisindeki işte barınma ya kadar giden basamakları tırmanırsın. İşte yemeğini yersin, avcılık yaparsın, silah geliştirirsin daha hızlı avcılık yapabilmek için. Sıfır medeniyet seviyesindesindir. Gezegenin içinde var olup gezegenin seni gerçekten bir hamlede yok edebilecek afetlerinden korunmayı öğrenirsin. Biz şimdi sıfır medeniyet seviyesindeyiz değil mi? Artık bir kasırga olduğu zaman birbirimize yardım ederek ölmeden hayatta kalmayı başarabiliyoruz. Bir tsunami olduğu zaman hemen o bölgeye gidip o bölgenin yaralarını sarabiliyoruz. Sıfır medeniyet seviyesindeyiz. Şimdi bir gezegenin içindeki organizmanın sıfır medeniyet seviyesinden çıkıp birinci medeniyet seviyesine gelmesi lazım. Birinci medeniyet seviyesinde de sen gezegeni taklit etmeye başlarsın. Gezegenin enerji aldığı İşte güneşi değil mi? Gezegen sonuçta bir atmosferi var, bir pil gibi merkezinde, bizim gezegenimizin merkezinde, gezegenin yüzeyinde olan suyun 3 katı daha fazla okyanus var gezegenimizin içinde. Hidroksil formunda. Bak mesela bunu bile insanlar bilmezler. Ben bunu 2011'de bulunmuş bir şey. Ben bunu 2014'tü kitabımda yazdım. 2014'te bunu açıkladım. Buna itiraz edenler oldu. Sonradan geri çektiler itirazlarını. Belgeseller falan çıkınca. Bizim gezegenimizin içi hidroksil formunda böyle suyla yapılanmış acayip bir pil. Şimdi o seviyeden çıkıp da şeye gelmek istediğinde, gezegeni taklit etmeye başladığında, gezegenin beslendiği güneş gibi güneş enerjisinden beslenmeye başladığında, zaten normalde astrofizikçilerin teorisi şudur, bir uygarlık kendini sıfır medeniyet seviyesinden çıkarmaya çalışırken zaten büyük ihtimalle kendini yok eder. Nükleer santrale döner, imha eder. Nükleer santrale dönerse eğer. Gezegeni taklit etmeyi iyi beceremezse. Biz şu an gezegeni nasıl taklit etmeye çalışıyoruz? İşte güneşteki enerjiyi dünyada yaratmaya çalışıyoruz nükleer santrallerle. Ama şöyle bir şey var. Güneşteki enerjiyi sen dünyada yaratamazsın. Mümkün değil. Güneşteki enerjiyi kullanacağın teknoloji geliştirmek zorundasın. Zaten güneşteki enerji orada duruyor ve dünya gezegeni o enerjiyi zaten inanılmaz bir şekilde kullanıyor. Bizim atmosferimiz kendiliğinden var olmuş değil yani. Bu atmosferin var olabilmesi için gerçekten birçok şeyin bir araya gelmiş olması lazım. Dünyanın içinde ve dünyanın içinde bulunduğu galaksinin içinde de. O yüzden de biz gezegeni taklit etmeye başladığımızda birinci medeniyet seviyesine çıkarız. Nedir bu? Dünyanın içinde, dünya gezegeninin atmosferinin var olabilmesi için gerekli olan madenleri çıkartıp tüketmek yerine tamamen dünya gezegenini taklit edip güneşi kullanmamız lazım. Güneş enerjisine geçmemiz lazım, rüzgar enerjisine geçmemiz lazım. Yani işte bugün okyanusun ortasında dev tsunamiler oluyor her dakikada. O tsunamilerin enerjisini kullanıyor olmamız lazım. Dalga dediğin şey, sudaki gördüğün dalga dediğin şey aslında suyun taşıdığı enerjidir. Dalganın içinde enerji vardır. Yani su değildir o. Evet. Sudur ama aslında içinde enerji vardır. O yüzden de birinci medeniyet seviyesine geçebilmenin sınırındayız. Ve senin gibi, benim gibi işte laboratuvarlarda çalışan insanların bulduğu buluşları gerçekten de bugün bu bilgilerle ilgilenmeyen insanlara indirmekle ilgili çabaya geçmiş insanların görevi var. Çünkü hep birlikte isteyeceğiz. Halk isteyecek, diyecek ki güneş enerjisi istiyorum kardeşim diyecek. Ben diyecek kömür yakmak istemiyorum. Ben güneşin ısıttığı, güneşin 60 dereceye getirdiği enerjiyi depolamak istiyorum. Bugün bu teknoloji işte Elon Musk bunu yapıyor işte. Tesla diye bir şirket kurdu. Bu yapılabiliyor. Sen 4 sene önce depoladığın güneşin ısısını 4 sene sonra kullanabiliyorsun hala. Bunu halkın istemesi lazım ki değişim gelsin. Yoksa
istemesi için de bilmesi gerekiyor tabii.
Bilmesi lazım. Bilmesi için de bizim konuşmamız lazım. Bizim konuşabilmemiz için bizim araştırmamız lazım. Bizim araştırabilmemiz için bilim faşizminin durması lazım. Kardeşim bırakın herkes bilgiyi konuşsun. Bilim faşizmini engelleyin. Engelleyin. Azra Cohen güneş enerjisiyle ilgili konuşuyor. Niye? Kendisi işte enerji mühendisi mi? Abi böyle olmayın.
Bir şey söyleyeceğim. Ben her şeyi en son duyuyorum biliyorsun. Öyle de mi dediler?
Evet. Evet. Evet. Evet. Yani yanlış bir şey söylüyorsam zaten itiraz edilsin. Ama ben zaten hani gerçekten makalelerle çıkıyorum ortaya. Hani kafadan atarak, uydurarak, iki tane film seyrederek karar vermiyorum ya. Benim burada hani gerçekten çok sağlam bir reputasyonum var. Sağlam reputasyonun olmasının nedeni ortaya koyduğum bilgi gerçek. Gerçek bilgi. Yani o bilgiyi söylüyoruz, gönderelim, okuyun, edeyim diyoruz. Ama işte o bilgiyi ortaya koyduğun zaman bu güne kadar süre gelmiş olan birçok şeye, sofraya yani kurulmuş pazarlara aykırı konuşuyorsun. Çünkü şunu söylüyorsun. Evet. Sen buraya bilmem
bir takım temel doktrinler, kabullenilmiş doktrinlere aslında sen şey yapıyorsun, oyuyorsun.
Bilmem kaç milyon dolar para yatırmış adam oraya. İşte yaklaşık 70 senedir süregelen bir sistem kurmuş, sistemi kurmuş. İşte mass production yapıyor. Yani çoğunluğa hitap ediyor. Bir şeyi bir yerde bir üretiyor, bütün dünyaya satıyor. Ve bir tane bir kişi kalkıyor diyor ki hayır, bunu kullanmamamız lazım. Bütün dünyada satılmıyor olması lazım. Oradan dolayı da işte sonra böyle neyse, girmeyeyim şimdi oraya. Yakında anlaşılır her şey.
Çok yakında. Aynen. Girme arkadaşım. Boş ver. Gerek yok. Sen konuşacağın zamanı çok iyi bilirsin. Hukuksal bir süreç var. Aynen. Ben sadece bir şey soracağım. Bak, bir şey soracağım. Bir şey diyeceğim. Kapatacağım söz. Tamam. Bu PGP'ye mentionladın ya. Oraya bir gönderme yaptın. Orada mesela hatta konuşmanın başında biz kova çağındayız dedin. Astrolojiye ilgilenebiliyorum ve ben de mesela şu an öğrenmem gereken bilgiler listesine ekledim. Dünyanın mutlaka. Seninle konuş.
Eski bilgisi
açsın
bu.
Beni.
Yani insanlıkla ilgili dünyada yazılmış en eski bilgi nedir diye baktığında görüyorsun. Sümerlerin çivi yazıtları değil bu arada. Görbeni de çok güzel anlatıyorum bunun delilleriyle. Hintliler aynen. Vedalar aynen. Ve şöyle Indus Vadisi'nde bulunan ve insanın nasıl elementlerden var edildiğini anlatan bilgiler var. Yani en eski bilgide bize evreni anlatıyor. Bunu ciddiye alalım ya. Yani tamam, kafamız bunu asla basacak seviyede değiliz. Hep söylüyorum, 12 boyutlu dünyada 3 boyutunu algılayacak bir kapasite sınırlamasındayız. Yani hard diskimiz buna elverişli değil ama en azından çabaya geçelim. Belki anlayış geliştirmemizde çok güzel bir kapı olacak bu. Evreni anlamaya çalışmak.
Evet, ben de hemen benim de işte çok severim buradan, bazen bakıyordu, onunla da yayın yapıyoruz. Şebnem Ekşit var, Vedic Astroloji de yani çok muazzam.
O da pırıl pırıl dikkat edeceğim kadın. Ona şimdi.
Öyle şimdi Şebnem Hanım'a yazacağım, diyeceğim ki ben öğrenmek istiyorum. Haritam bana ne söylüyor onu bilmek istemiyor, öğrenmek istiyorum, şimdi ona geçeceğim.
Ben şu an Vedic'le ilgili birisinden ders almaya başladım, sana onu da tavsiye edebilirim ama yabancı birisi bu. Ve böyle hani merkezinden alıyorum şeyde. Hı-hı. Saatleri falan uydurabilirsen bir dene.
Tamam, ben başka okulla ilgili bir link bekliyorum senden.
Evet,
son bir şey söyleyeceğim kapatmadan önce. Senin kitabınla ilgili bir de çok kısa bir anekdot anlatacağım. Benim böyle şeyim vardı. Ben de böyle küçükken işte anneden babadan da geliyor. Çok okuyan bir anne ve babanın evladıydım. Bizde böyle kitap okuma saatleri vesaire olurdu. Ve biz onları tartışırdık, anlatırdık birbirimize.
Sen zaten o yüzden
çocukluğum
böyle oldun. Yani,
ya.
Evet. Yani bak,
çok
gerçekten
bir etkisi var. Çok hani made my day Azra. ondan sonra işte burada şöyle bir şey var. Bir tecrübem vardı önce. Çok hayran olduğum küçükken bir yazar vardı. Tamam mı? Bir gün imza gününde, ben de editör olarak yayınlanmış kitaplarım var ama inşallah uzun vadede kendi kitabımı da yazmak istiyorum. Bir gün bir kitap gününde küçük onunla tanıştım. Ve bütün hayal dünyam yıkıldı. Şimdi senin kitapta şöyle bir sözün var. Uzaktan bizi büyüleyen şeyler yaklaştıkça sihirlerini kaybederler. Ben buna katılıyorum ama sihirini kaybetmeyen, yaklaştıkça aa bu aslında yaklaştıkça daha çok parlıyormuş, daha sıcakmış dediğin insanlar da var. Evet. Sen benim için onlardan biri oldun.
Ay çok teşekkür ederim ya.
Onu söylemek yani istiyorum bak, yani.
Bunu bil. Cansu çok çok teşekkür ederim. Yani gerçekten layık olalım. Şöyle söyleyeyim sana. Şükürler olsun ki bu benim hayatımda en çok duyduğum şeylerden bir tanesi. O yüzden bana böyle iltifat gibi geliyor ama bunun bir kuralı olduğunu düşünüyorum. Koşulsuz bir şekilde duygularınızı maskelemeden,
samimiyet değil mi?
İyi niyetinizi kaybetmeden insanların önünde kendiniz olun.
Çünkü insanlar ne zaman hayal kırıklığına uğruyor biliyor musunuz? Böyle nefesinizi tutup patlıyorsanız çok büyük hayal kırıklığına uğruyorsunuz. Ben de öyle hayal kırıklığına uğruyorum. O yüzden kendiniz olun. Kısa vadede hemen alışmıyorlar. Böyle bir bazen tuhaf gelebiliyorsunuz ama uzun vadede kesinlikle seviliyorsunuz ve sayılıyorsunuz ve siz de çok seviyorsunuz ve siz de çok sayıyorsunuz.
Kesinlikle. Evet, samimiyet. Yani o ekrandan da geçen bir şey. İnsanlar onu çok da rahat ayırt edebiliyorlar. Çok teşekkür ederim
arkadaşım. Çok teşekkür ederim.
Oğlunla, evladınla film izleyecektim. Bak 24 dakika geciktirdim seni. Ona da öp benim yerine. Cansu abla yapıyormuştu. Hakkını helal et.
Kesinlikle. Yok şöyle, zaten sen konuşurken buradan gelip bana el kol yaptı falan. Ben bu elimle ona tamam izle dedim. İzliyorlar şu an aşağıda.
Yani tamam. Çok selamlar ailene de.
Çok teşekkür ederim. Sen de gerçekten. Şunu rica ediyorum erkek arkadaşından. Şimdi siz o belgeseli izleyeceksiniz Last Dance diye. İzlerken arada durdurup seni update etsin. Çünkü sen basket dünyasını takip etmediğin için arada sana anlatması gereken bilgiler var. Onları anlatması lazım. Kimin kim olduğunu anlatması lazım sana. Onu yapmadan sana izletirse haksızlık eder.
Yok asla şey ama iyi anlatır yani bol. O konuda bir çeksin. Ben sana feedback vereceğim. Çok öpüyorum canım.
Ben de seni.
Görüşürüz.
Ben de seni çok şanslı olacağım. Çok sağ ol Cansu. Kendine iyi bak. Çok
bay bay. Sen de bay bay. Sevgili Azat Mühendi birliktelik, çok fazla uzatmayayım. Zaten 1,5 saattir konuşuyoruz. Sizlerin de vaktini aldık ama çok yine yoğun ilgi gösterdiniz. Her zaman olduğu gibi akşam yayınlarına. Azat'ın son kitabını tekrar göstereyim. Aslında göstermeme ihtiyacınız da yok biliyorsunuz, biliyorum ama. Ha bir de yayında bahsettiğim bir kitap daha vardı. Şu an okuduğum o Tiran'daki meseleyi alıntılarla örnek verdiğim o kitap da bu. Neşeli profil kitaptan çıkmış. Kendinize iyi bakın. Yarın akşam Levent Hoca'ylayız. Levent Erden'le. Bu arada program başına da söylemişti. Bu Pentagon'un UFO görüntüleriyle ilgili de bir yayın yapacağım. Pazartesi günü sevgili Haksaner Aktuğan Türkiye saatiyle 22'de Instagram'da canlı yayın konuğum olacak. Kendisi şu anda Los Angeles'ta. O yüzden Türkiye saatiyle diye bilgi verdim. Onu da takip edenler bilirler. Çok öpüyorum sizi. Hoşça kalın.